Merhaba değerli izleyiciler. Ahir Zaman ve Yaratılış Deliller adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Hocam ve Nur Hocam'la birlikte karşınızda olacağız. Hocam bugün nasıl başlayacağız?
İnşallah. Bugün enzimlerle başlayalım. Enzimler, hemen şöyle özetleyelim. Enzim, hormon, bunlar nedir? Önemli nedir? Hemen söyleyelim. Enzimler ve hormonlar vücudumuzun yönetici molekülleridir ve proteindir bunlar. Bunlar olmazsa vücudumuzda bir tane bile reaksiyon olmamaktadır. Yani bu hep şuna benzetilir. İki tane devlet anlaşma yapacak aralarında. Arada bir ara bulucu lazım. Ki anlaşma olsun. Hem onun hem de onun isteklerini müşterek bir platformda buluşturup en optimum çözümü üretip anlaşmayı imzalayıp devam edeceksin.
Evet.
Anlaşma yapacaksın. Enzimler bu işe yarıyor. Vücudumuzda yüz binlerce reaksiyon oluyor. Saniyede katrilyonlarca işlem oluyor. Bunların hepsini enzimler yapıyor. Olmadığı zamanlarda enzimler, yani bu proteinler, gerekli yerde ve gerekli zamanda olmadığı zaman da birçok hastalık oluyor. Mesela sindirim enzimlerinin yokluğunda bazı insanlarda hastalık oluyor. Mesela glutene karşı ekmekli, yani hamurlu yiyecekleri sindirememe hastalığı oluyor. Mesela evet, o enzim olmadığı zaman. Çünkü o enzim o maddeyi bileşiklerini ayırabilme yetkisine sahip.
Parçalıyor.
Evet. Bunun bilgisi ve diğer bütün enzimlerin bilgisi bizim bütün DNA'mızda var. Eğer bu ürünler olmazsa, sağlıklı bir şekilde kanımızda yeterli oranda dolaşmazsa, o zaman birçok hastalık oluyor ve ne oluyor o zaman? İnsanlar hastanelere gidiyor. Ama bu bir genetik hastalık olduğundan dolayı günümüzde henüz yeteri kadar genetik hastalıkların çözümü bulunamadı. Çünkü mutasyon oluyor mesela o gende. O enzim üretilemiyor. Üretilemeyince o yiyeceği sindiremiyor. Doğuştan mesela bazı hastalarda oluyor. Bazı sütteki proteinleri sindiremiyor. Bazı ekmekteki proteinleri sindiremiyor çocuk doğuştan. Onu yerse o toksik etki yapıyor. Ve yediği zaman zarar haline dönüştüğü için özellikle o yiyecekleri ömür boyunca mesela yiyemiyor.
Evet.
Bunu birçok insan biliyordur, duymuştur. Bazı sindirim hastalıkları bu şekilde ciddi şekilde olmaktadır. Sebebine baktığımızda ise bazı enzimlerin olmadığına ile karşılaşıyoruz.
Tabii çok insan bunların neden olduğunu bilmiyor aslında. Niye evet, bunlara karşı şey olduğunu. Tabii bu enzimlerden kaynaklanıyor. Bu da çok yararlı oluyor aslında programlarımız insanlara. Bunları anlatmak tabii açısından çok yararlı oluyor.
Evet, o zaman hemen sunumumuza geçelim enzimlerle ilgili. Daha ayrıntılı bilgi vermeye başlayalım inşallah. Enzimler, hocamızın kitabı var. Enzimlerle ilgili hayat boyu boyunca çalışan mucize makine enzim. Hakikaten hayatımız boyunca sürekli çalışıyor enzimler ve mucizevi şekilde işini uzmanlıkla yapıyorlar. Şimdi enzimler bir hücreyi bir düzen içinde çalışan son derece gelişmiş minyatür bir fabrika haline dönüştüren proteinlerdir. Başta söylediğimiz gibi. Şu ana kadar tanımlanmış 2000 kadar enzim vardır. Sadece damarlar 98 ayrı enzim tarafından kontrol edilmektedir. Kalbin, beynin ve karaciğerin ise kaç enzim tarafından kontrol edildiği henüz daha saptanamamıştır. Enzimler reaksiyonları harekete geçirir fakat kendileri etkilenmezler. Aynen o devletler arası anlaşmada olduğu gibi anlaşmayı yapıyor her iki tarafa ama ne onun tarafında ne onun tarafında, orta tarafta sadece imza atılmasını sağlıyor ve gidiyor başka anlaşmaya bakıyor.
Evet.
Yani tek görevi o. Özellikle Allah onun için yaratmış maşallah. Enzimler hücre içinde sayısız reaksiyonu harekete geçirir, gerektiğinde durdurur, moleküllerin şekillerini değiştirir. Bakın yetkilerine bakın. Hücre içinde sayısız reaksiyona harekete geçiriyor sayısız denmesi henüz daha hesaplanamamış olduğundan dolayı hepsi de çok önemli reaksiyonlar. Gerektiğinde bu reaksiyonu durduruyor. Yetkiye bakın. Moleküllerin şekillerini değiştiriyor. Yani şeklini tamamen değiştiriyor. Kullanılır veya kullanılamaz hale getiriyor. Yeniden meydana getirir veya yok eder. Ancak kendileri bozulup değişmezler. Yani enzim dediğimiz konu aslında bugün vazifelerinden anlaşılacağı üzere yaşamı yaşam yapan etmenler. Vücut içinde, hücresel bazda. Olmazsa ölüyorsun.
Evet.
Olduğu zaman da sanki akıl ve şuur varmış gibi doğrunun ne olduğunu en iyi bilen bilgiye o sahipmiş gibi isterse çalıştırıyor, isterse durduruyor, isterse şeklini değiştiriyor, isterse yok ediyor, isterse yeniden birleştirip yapıyor. Her şeyi o yapıyor. Maşallah. Protein dediğimiz molekül de akıl olmayacağına göre,
evet,
biz burada Allah'ın sonsuz aklının tecellisini görüyoruz inşallah. Evet, bir sonraki slaytımızda. Enzimler katalizör görevi görürler. Yani katalizör dediğimiz anlaşmayı yapan, anlaşmanın olmasını sağlayan makineler, kimyasal makineler. Katalizör görevi görürler. Bir kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını arttırırlar. Bunu daha iyi anlayabilmek için kataliz işleminin, kataliz işleminin ne olduğunu anlamakta fayda vardır. Bir maddeyi enzimlerin olmadığı bir ortamda parçalayabilmek için aşırı ısı, şiddetli asidik veya bazik ortam gibi çok üst düzey yoğun şartlar ve yüksek enerji gerekir. Mesela vücudumuzda birçok reaksiyon oluyor. Mesela hidrojen peroksit su ve oksijene parçalanıyor. Bu bir vücudumuzdaki bir zararlı madde uzaklaştırma yöntemi. Hidrojen peroksiti parçalıyor. Kim parçalıyor? Katalaz enzimi. Bu bir enzim. Hangi koşulda parçalıyor? Bizim vücudumuz kaç derece? 36 derece. Belli bir asidik değeri var. Nötre yakın. Kan sıvısı veya dokularda. Orada bu işlemi yapıyor. Parçalıyor. Hem de çok hızlı bir şekilde. Saniyede binlerce atomu parçalayabiliyor molekülü. Aynı işlem doğaya bıraktığımız zaman hidrojen peroksit bizim vücudumuzda bu kadar hızla parçalanabiliyor. Enzim tarafından. Doğaya bıraktığımızda o maddeyi demir atomu hidrojen peroksiti 400 yılda parçalayabiliyor. Yani enzimin reaksiyonun, kataliz işleminin ne olduğunu anlamak açısından çok önemli bir örnek. Yani Allah'ın reaksiyonları bu şekilde hızlı olmasını istediği için enzimler yaratıyor maşallah. Özellikle de dışarıda zor bir koşul yaratıyor ki insanlar dışarıda kendi kendine yaşamın olmayacağını iyice anlasınlar diye. İnşallah. Devam edelim. Evet. Laboratuvarda aktivasyon enerjisinin sağlanması oldukça zorlu koşullara bağlıdır. En önemli şart ise yüksek ısıdır. Ancak hücre içinde binlerce reaksiyon aynı anda gerçekleşir ve aktivasyon enerjisi ısı ile sağlanmaz. Enzimler reaksiyonlar için gereken aktivasyon enerjisini düşürürler. Kataliz bu enerjinin düşürülmesi ile gerçekleşen işlemdir. Aktivasyon enerjisi reaksiyonun olması için, mesela hidrojen peroksitten örnek verdik, yine aynı örneği verelim. Onu ayırabilmek için kimyasal olarak gereken doğal ısı. Normalde 400 yılda sürüyor normal sıcaklıkta doğada. Ama normal olan bizim için yeterli değil. Bize en hızlı, en pratik çözüm lazım. İşte kataliz işlemi meydana geliyor. Mucizevi bir şey. Bir anahtar gibi bütün gereksinimleri minimuma indiriyor ve reaksiyonun olmasını sağlıyor. Kimyasal bir ilim, bilgi gerektiren bir konu. Enzimler bu yolla katıldıkları reaksiyonları katalize edilmemiş reaksiyonlara göre 1 milyon ila 1 trilyon kat hızlandırabilirler. Tek bir enzim molekülü birbirleriyle aynı on binlerce molekülü tek bir saniyede katalize edebilir. Burada mesela moleküler seviyede hücre içindeki reaksiyonları görüyoruz. Mesela burada proteinlerin birbirini etkilemesi ve oluşan reaksiyonla enzimin, burada mesela apoptoz olayını gösteriyor. Sürekli burada yine bir enzimatik aktivite var. Her enzim bir proteini etkiliyor ve reaksiyonu yapıyor. Etkiliyor ve reaksiyonu yapıyor. Allah özellikle böyle bir kanun yaratıyor. Enzimsiz yaşamın olmayacağını bize gösteriyor. Yani proteinsiz yaşamın olmayacağını gösteriyor. Öte taraftan enzimi yapanlar da başka enzimler. Yani yaşam enzimsiz olmuyor, enzim de enzimsiz olmuyor. Dolayısıyla yaşamın olması için enzimin zaten var olması gerekiyor. Demek ki enzim doğada oluşabilecek bir süreçte olamayacağına göre yalnızca Allah'ın hepsini önceden hazır bir şekilde, bütün bir şekilde yaratmasıyla mümkün olabilecek bir hadise. Yaşam böyle kritik, böyle hassas bir denge üzerine kurulu işte.
Evet.
İnşallah.
Evet, binlerce reaksiyonda görev alıyorlar ama bu hakikaten çok önemli. Bu enzimlerin ana görevi aktivasyon enerjisi denen o enerjiyi düşürmek. Yani çok büyük enerji gerekiyor bir reaksiyon olması için. Ve çok yavaş oluyor tabii. Enerji de çok yüksek miktarda ve çok yavaş gerçekleşiyor. Mesela bir örnek verelim. Net bir, somut bir örnek. Orotidin 5 üstü monofosfat diye bir molekül var. Bunun dekarboksilasyonu, yani karboksil grubu çıkartılıyor bundan. Bu reaksiyonun kendi haline bıraktığınız zaman 78 milyon yılda gerçekleşiyor. Bunu enzim yaptığı zaman, bir enzimi var bunu yapan, 25 milisaniyede gerçekleşiyor reaksiyon. Bakın 78 milyon yılda olan bir reaksiyon, olabilecek bir reaksiyonu 25 milisaniyeye düşürüyor enzim. 25 milisaniyede, biliyoruz milisaniyede saniyenin binde biri demek. Demek ki 25 milisaniyede yaklaşık 40'ta biri kadar oluyor bir saniyenin. Bir saniyede 40 kere yapabiliyor bunu, bu reaksiyonu.
Mesela başka bir örnek slide'da yansıtıyorum şu anda. Bir evrimci biyolog olan Frank Salisbury bu kompleksliği şu sözlerle ifade ediyor. Artık hücrenin düşündüğümüzden çok daha kompleks olduğunu biliyoruz. İçinde binlerce fonksiyonel enzim bulunmaktadır. Bunların her biri kendi başına kompleks birer makinedir. Dahası her enzim DNA'nın bir parçası olan bir gene karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Gende bulunan bilginin içeriği, genin kompleksliği onun kontrol ettiği enzim kadar büyük olmalıdır. Burada moleküler bir resmini görüyoruz. Sitokrom P450 enziminin. Allah enzim sisteminin kusursuz özellikleriyle yaratmıştır inşallah. Ayette şöyle buyuruyor. Âl-i İmrân suresi 83. ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Yoksa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur. Ve ona döndürülmektedir. Mesela adam evrimci oluyor, inkarcı oluyor. İnkar ediyor Allah'a haşa. Ama aslında inkar ettiği şeye tamamen teslim ve bağlı durumda. Yani eğer Allah haşa mesela yaratmasa, o enzimleri onun vücudunda var etmese o yaşayamaz zaten. Ya her canlı Allah'a her yönüyle bağlı zaten. Allah'ın yaratmasıyla var oluyor. Allah'ın yaratmasıyla ve kontrolüyle yaşamı devam ediyor. Yaşıyorum, görüyorum, duyuyorum dediği her an aslında Allah'ın ona bahşettiği, yarattığı görüntüleri ve sesleri o an algıla, yani ona bahşetmesiyle oluyor. Biyolojisine baktığımızda da biyolojik olarak enzimlerin mucizevi reaksiyonu görüyoruz. Yani milyonlarca senede, bak bunu, yani özel bir ilim var burada. Normalde doğada milyonlarca yıl olacak reaksiyon gösteriyor Allah bunu. Milyonlarca yıl sürüyor. Veya çok yüksek basınç gerekiyor veya çok yüksek ısı gerekiyor. Ama onu hücrenin içerisinde yaşam
sürede.
Evet, yaşıyor. Yaşam dediğimiz organizmanın içinde yaşamın bahşi olduğu, yaşamın vuku bulduğu, yaşayan bir organizmanın içerisinde aynı işlem farklı değil. Aynı işlem milisaniyelerde halloluyor. Keza olmazsa ölüyor zaten. Bir de öyle bir durum da var.
Maşallah. Bunlar yani hakikaten enzimler bakıldığı zaman yani çok muhteşem. Mesela enzimlerin reaksiyona girdikleri ürünlerle hep anahtar kilit uyumu var. Yani sadece o ürüne kilitlenecek şekilde yaratılmış. Bu da özel bir amaç için tasarlandığını gösteriyor, yaratıldığını gösteriyor. Yani enzim bir biyokimyasal reaksiyonun olması için yaratılmış. O evet. Ürünün olduğunu biliyor o enzim. Bilinmesi gerekiyor o ürünün olduğunun. O ürünün parçalanmasından elde edilecek faydanın bilinmesi gerekiyor. Değil mi? Bunların hepsinin önceden bilinmesi gerekiyor ki o enzim gelip o ürüne anahtar kilit gibi uyumlu olarak gerçekleştirebilsin. Mesela bugün bilinen yaklaşık 4000 tane biyokimyasal reaksiyonun enzimler tarafından yapıldığı biliniyor. Ama o kadar da hatasız düşük ki hata payları. Mesela DNA'daki DNA polimeraz enzimi var. Değil mi? DNA'nın
replike
eden, DNA'yı DNA yapan, yani DNA'dan DNA üreten, kopyalayan DNA polimeraz enzimi hem bir ürünü getiriyor, karşılıklı olarak bir nükleotidi yerleştiriyor. Artı ikinci bir basamakta da onun doğruluğunu da kontrol ediyor. Ve hata payı 100 milyonda bir. Yani 100 milyon defa yaptığı zaman bu işlemi bir tane hata yapıyor. Ayrıca o hatayı bulan ayrı enzimler de var. Evet. Onlar da onu düzeltiyorlar. Yani 100 milyonda bir hata payı ne demek? Ve o kadar kısa zamanda yapıyor ki bunu böyle çok seri olarak gerçekleştiriyor. Yoksa 100 milyon tane reaksiyonu yapmak insan hayatına sığdıramaz insan.
Tabii.
Değil mi? Öyle bir normal
çok
bir hızla. Mesela insan deseler ki bir iş yapacaksın. Yani kısa bile sürse bu işlemden 100 milyon tane yap deseler bütün hayatı boyunca yapamaz yani, değil mi? 10 saniye bile sürse o zaten bitirir olayı. Enzim bunu çok süratli yapıyor. 100 milyonda bir hatayla çalışıyor. Bu muhteşem bir şey yani. Çok üstün bir akıl tecelli ediyor moleküllerde. İşte bu aklı görmek lazım. Geçen gün bir izleyicimiz öyle bir itirazda bulunmuştu. Yani her şeyde bir akıl olduğu bilimsel değildir diye. Tam tersine bilimsel olan bu. Yani bilim bize bunu gösteriyor. Bir akıl olduğunu gösteriyor. Bir tasarım, komplekslik ve bilgi olduğunu gösteriyor. Bütün nereye baksak doğada, atomlarda, moleküllerde, enzimlerde her yerde bir üstün bir akıl görüyoruz biz.
Doğru.
Bu bilimin amacı işte. Yani bunu insanlar anlamıyor bazı kimseler. Ama yavaş yavaş anlıyorlar şimdi inşallah. Çünkü bir şeyin anlatımı çok önemli. Aynı şeyi iki şekilde de anlatabilirsiniz. Bir ansiklopedik bilgi olur. Onu yapıyor böyle bazı işte National Geographic anlatıyor, bir şey anlatıyor. Sonunda da diyor evrimleşmiştir diyor, tesadüfen olmuştur diyor. Halbuki o söylediğine o da inanmıyor. Çünkü anlatımın içinde zaten anlatırken kabul ediyor o üstün bir akıl olduğunu. Bu diyor bir mucizedir diyor, bunun böyle burada olması diyor. Bu diyor çok üstün bir şeydir diyor, üstün bir tasarımdır diyor mesela. Bunu söylediği zaman o zaman onun arkasında bir akıl var demektir. Onu da kabul etmesi gerekir sonunda. Sonunda evrimleştirmiştir deyip kendinin de inanmadığı bir şeyi propaganda tekniği olarak ekliyor. Halbuki bir şeye tesadüfen demek bilimsel değil. Akıl olduğunu görmek bilimsel. Ya bilim bunu bize bunu gösteriyor. Ya tesadüfendir bir şey ya bir müdahale vardır. Bilim kesin olarak çok üstün bir müdahalenin sonsuz bir aklın varlığını kanıtlıyor bize. Bu da bilimin amacını oluşturuyor zaten.
Evet, şimdi akıl dediğimiz konu çok önemli bir konu. Akıl nedir? Biz neden doğadaki Allah'ın aklının tecellisi kelimesini kullanıyoruz? Akıl hani dediğimiz tam olarak ne oluyor? Mesela bir slaytla onu örnek vermek istiyorum. Şimdi burada çeşitli bilim adamları var. Bakın kafa yoruyorlar, proje çiziyorlar. Orada prototip var. Sağ altta ne var? Bir tane üretilmiş, bir tane planör var. Şimdi burada birçok hesap yapan, çeşitli aşamalarında, çeşitli deneyleri gözlemleyen, onu üzerinde yanlışları düzelten, sürekli kafa yoran, belki onlarca beynin, tamam mı, sonucunda karşımıza bizim sıfırdan bir tasarım çıkıyor. Ne bu? Bir planör uçuyor. Şimdi buradaki adamlar akılsız diyebilir miyiz? Ya yani bunlar kafası çalışmayan, beceriksiz insanlar diyebilir miyiz? Hayır. Bunlar bir bilgiye sahip olan, aklı başında, okumuş değil mi? Mühendis olmuş. Daha sonra bilimsel olarak kanunları ve çeşitli hesaplamaları yapıp ona göre icat yapan, teknoloji üreten aklı başında adamlar değil mi? Karşımızda bunu nasıl anlıyoruz biz? Çünkü ürettikleri orada bir malzeme var. O malzeme ne yapıyor? Uçuyor. Yani amacı uçmak üzere olan bir tane cihazı tasarlayıp yapabilen bir ekip bu.
Evet, hesaplamalar yapıyorlar, bilgisayarları kullanıyorlar.
Evet, yani bunun için belki yıllar harcıyorlar, belki çokça para harcıyorlar ve vakit harcıyorlar. Ama bu onların sonuçta aklının onların bir göstergesi. Karşımızda bizim manalı, iş yapan, kompleks bir makine çıkartıyorlar. Bu Allah'ın yarattığı küçük bir enzimin yanına bile yaklaşamayacak kadar az komplekslikte. Biz Allah'ın yarattığı bütün canlıların hem içinde hem de canlıların kendi uzmanlık alanlarında, mesela bir kuşun uçmasında veya bir yelken balığının suyun altında 118 kilometre hızla yüzmesindeki teknolojiye baktığımızda, işte o teknolojiyi orada yaratan aklın büyüklüğüne şahit oluruz.
Evet. Aynen evet. Hocam, pardon sözünüzü kestim. Şimdi bahsettik enzimlerden. İnsan vücudunun, insan organizmasının mükemmelliğini görmek gerçekten aslında bunları araştırdıkça daha da kolaylaşıyor. Yani doğada işte çok uzun sürelerde gerçekleşecek olayların vücudumuzda çok kısa sürede ve neredeyse sıfıra yakın hatayla gerçekleşmesi gerçekten vücudumuzun ne kadar ince ve mükemmel bir denge içinde yürüdüğünü gösteriyor. Yani aslında en gelişmiş teknolojik varlık insan. Yani biliyorsunuz doğadan esinleniyorlar, işte teknolojik gelişmeler kullanılıyor ama mesela robotlar yapılıyor, insan benzeri robotlar. Ama mesela bir insan robotlar işte yürütülmeye çalışıyor. İnsan teknolojisi inanılmaz. Enzimler, işte proteinler, yapı taşları inanılmaz bir organizma gerçekten. Teknolojinin gelmeye çalıştığı nokta bile dediğimiz gibi bununla yarışamıyor bile gerçekten. İnanılmaz evet. Bir noktada insan vücudu ve doğa tabii tamamıyla.
Evet. Şimdi yine yani neden anlaşılmadığı konusuna onu tekrar vurgulayalım. Mesela bir insan gözlemliyor, oturuyor, doğadaki bir olayı gözlemliyor. Ondan sonra onunla ilgili çıkarımlarda bulunuyor. Değil mi? Onunla ilgili varsayımlarda bulunuyor. Bunu deney ve gözlemlere dayandırıyor. Bilim böyle işler zaten. Yani önce bir siz gözleme dayanan bir olguyu hipotez olarak ileri sürersiniz. Ondan sonra bunun gözlemler ve deneyler bunu desteklerse bu bilimsel teori haline gelir. Daha büyük delillerle de ve evrensel olduğu gösterilirse de kanun haline gelir. Bu bilimsel kanundur. Mesela yer çekimi kanunu vardır. Evrenin her tarafında aynıdır. Çünkü o onu kanun haline getirmiştir. Bu şekildedir. Şimdi eğer sizi deneyler, gözlemler, yaptığınız gözlemler, çıkarımların hepsi doğadaki gözlemleriniz Allah'ın yarattığı gerçeğine götürüyorsa bilim bunu kabul etmek zorundadır. Yani bilim aksini iddia edemez. Bilim adamı aksini iddia edemez. Bir de burada hani bilimi bir varlık gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Hani bilim diye sanki böyle varlık var, haşa. O da Allah'ın varlığını reddediyormuş gibi. İşte bu Darwinizm ve materyalistlerin tuzağıydı. Bilimi kullanmaya kalktılar ama sahte bilimi. Yani bilim var ama bilim bir haşa bir yaratıcıyı reddediyor. Her şeyi açıklıyor. Açıklaması da şu: madde vardır sonsuzdan beri ve sonsuza gidecektir. Bu açıklama materyalist felsefeden pagan felsefesi. Ya bunun bilimle alakası yok zaten. Adamın teki diyor zaten, bakın bunu şimdi birazdan göstereyim. Richard Lovington diye bir adam var. Ünlü bir genetikçi ve Darwinist genetikçi, New York Üniversitesi'nden. Diyor ki bizim diyor bir materyalist ön yargımız var diyor. Bütün Darwinist materyalist bilim adamları adına konuşuyor o sözünde zaten. Çok ünlüdür evet. O. Bütün dünyada da bilinir bu belli çevrelerde. Bir a priori diyor. A priori demek felsefi bir deyim. Yani hiçbir deneye ve gözleme dayanmayan bir varsayımdır bu diyor. Biz maddeyi mutlak kabul ederiz anlamında söylüyor bunu. Buna materyalizm denir diyor. Ve bütün diyor bilimsel gelişmelerin hepsine diyor bu gözle bakarız diyor ve bunun içine sığdırırız diyor. Böyle ikinci olasılığı diyor. Yani bir yaratıcının varlığını diyor kabul edemeyiz diyor.
Evet.
Şimdi bu bakın bilimsel değil bu. Çünkü bilim adamı bakar. Ya bakıyor, şunu görüyoruz biz. Neyi görüyoruz? Her yerde bir mesaj var. Biz yani hani bazen diyorlar ya siz Darwinizmi yalanlayarak mı Allah'ın varlığını haşa ispatlıyorsunuz? O Darwinizmi yalanlayarak. Darwinizm bir pagan dini. O zararlı olduğu için biz o saçmalığı ortadan kaldırıyoruz bilimsel delillerle. Onun alakası yok ki. Darwinizm hiç olmazsa da biz çok düz mantıkla küçük bir çocuğun anlayacağı kadar açıktır Allah'ın varlığı. Yani karmaşık bir konu yok. Mesela hocamız çok güzel bir örnek vermişti. Diyor ki demişti ki mesela bir duvara bakan bir insan hayatı boyunca sadece duvarı görse veya sadece yastığı görse karşısındaki, bu zaten Allah'ın varlığının delili. Üç boyutlu bir görüntü var. Kapkaranlık beynin içerisinde oluşuyor şu kadarcık bir yerde. O görüntünün yaratıcısı var. O görüntüyü gören bir iç göz var. Bir varlık var. O da ruh yani. Çok açık yani Allah'ın varlığı.
Evet.
Bu sistemi yaratana da Allah deniyor. Yani çok böyle hani karmaşık bir konu yok. Yaratıcı olduğu çok belli. Siz mesela insan kendi kendinin farkında olan bir varlık. Allah'ın ruhunun üfürmesiyle. Ben yokken var edildim. Tabii ki yaratıldım yani. Kendi kendini yaratamaz ki insan, değil mi? Her insan için geçerlidir bu. Yokken var ediliyorsunuz. Yani yokluktan varlık oluyorsunuz. Ve kendi kendinizin farkında bir varlıksınız. Bu Allah'ın sonsuz varlığının kanıtı. Hacı Tayyip demişti ki hocamız, bakın çok güzel bir örnek. Hiçlik bile olsa dedi hocamız. Hiçlik bile olsa gene olmaz dedi. Bu da Allah'ın varlığının kanıtıdır. Hiçlik olması için yine bir varlık olması gerekir. O da Allah'ın sonsuz varlığının kanıtıdır. Yani hiçbir şekilde olmuyor. Allah'ın sonsuz varlığı çok açık yani böyle. Bu Darwinizm yalanlamasının ortaya çıkan bir sonuç değil. Darwinizm bir kepazelik zaten. O kepazeliği biz ortadan kaldırıyoruz. Ya Darwinizm olmasa bugün, hiç olmasa, bütün bilimsel deliller Allah'ın varlığını zaten gösteriyor. Ama bunlar sahtekarlık yapıyorlar. Bu sahtekarlığın deşifre edilmesi çok önemliydi. Çünkü çok zararlı oluyor. İnsana hayvansın, çatış, güçlü ol, ez, zayıf, ez. Bu mantıkları, bunu beyin bilinçaltına verdiği için bu tesadüf saçmalığı. Bu yüzden bilimsel olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bilimsel delillerle. Yoksa bilim bize çok net... Bakın nereye baksak bir tasarım görüyoruz. Mesela şimdi ben buraya bir harf çizdim. Ama kimse bu harfi ben çizerken görmedi. Böyle bir harfi bir yerde karşılaşsak, mesela kumun üzerinde görsek tek bir A harfi, ormanın ortasında, hemen insan bilir yani orada biri gelip o harfi çizmiş. Niye? Çünkü harfte bir tasarım vardır ve bir bilgi vardır, değil mi? Tek bir harf bile bunu kanıtlar. Yani kimse rüzgar esti de A harfi orada oldu veya B harfi oldu diye düşünmez. Çünkü rüzgar düzensizlik meydana getirir, doğa olayları. Mesela hocamızın kitabında güzel bir örnek var. Bir odanın içinde mesela camlar açılmış, rüzgar esiyor odanın içinde. Tozları bir tarafa toplayabilir bir köşeye. Yani tozların bir köşeye toplandığını gören birisi, onun bir akıl tarafından yapıldığını o anlamda yani doğa olaylarıyla olduğunu düşünebilir. Ama odanın ortasında siz tozdan yapılmış, böyle tozdan oluşmuş bir insan yüzü görürseniz belli ki bu bir tasarımdır, orada bir akıl vardır değil mi? Onu yapan birisi vardır. İşte bütün detaylar bize baktığımız zaman, enzime bakıyoruz böyle, atomda böyle, evrendeki galaksilerde böyle, her yerde üstün bir akıl ve düzen görüyoruz. Zaten düzen olduğundan bilim olabiliyor. Yani düzen olmasa, bunlar diyorlar yani kaostan düzen oldu diye, böyle saçmalık olur mu? Kaostan kendi kendine düzen oldu diye. Bir kere bir kaos olsa dedikleri anlamda bilim olmaz zaten. Yani insan da olmaz da hiçbir varlık olmaz zaten o kaos ortamında. Kaos diye bir şey yok. O zaman bilim olmaz zaten. Çünkü bilim düzenden kaynaklanan bir fikir yürütmedir. Yani siz bir şeye bakarsınız, bir gözlemlersiniz. Aynı şeyi başka yerde de gözlemlersiniz. Sonra genellersiniz bunu. Evet. Yani tüme varım yaparsınız. Ya da tümden gelim. Yani iki metot kullanıyorsunuz bilimde. Kullanılır genelde. Her ikisinde de bir düzenden hareketle bilim oluşur. Yani düzen olmasa bilim olmaz. Mesela yer çekimi kanunu olması için yer çekimin her yerde aynı olması gerekir ki kanun olabilsin bu, veya işte bir bilimsel bir teori olabilsin. Değil mi? Termodinamik kanunları var mesela. Bunların hepsi bir düzenden kaynaklandığı için var olan kanunlar, bilimsel kurallar bunlar. Ama bir düzen gerekiyor. Düzen varsa o düzeni yaratan bir akıl var demektir. Değil mi? O düzenin düzenleyicisi var. Yani düzen, insan mantığı zaten bu şekilde yaratılmıştır. Kendi kendine oluşan bir düzeni asla kabul etmez mantık. Bu rezalet. Güler insan buna yani, değil mi? Böyle bilgisayarı biz gördüğümüzde, bilgisayarın kendi kendine oluştuğunu, madde kendi kendine organize etti, atomlar bir araya gelip bilgisayarı yaptılar. Böyle rezalet olur mu? Olmaz. Ama işte bu bir büyü gibi, insanlar inanmadıkları halde, adam söylüyor zaten, bakın diyor ki, Lichtlometer'e dönelim tekrar. Ön yargı bu diyor. Materyalist ön yargı diyor. Maddeyi mutlak kabul eden bir din yani bu. Biz o dini diyor bilime uyarlıyoruz diyor. Bilimi o pagan dinin içine sokmaya çalışıyor. Çarpıtıyoruz diyor. Değil mi? Ondan sonra onun neticesinde aynı dinin sonucunu bu sefer insan hayatını uyarlamaya kalkıyorlar. O komünizm oluyor. Gene maddeyi mutlak kabul ediyor. Madde zıtlıklar içerisinde gelişir diyor. Sınıf savaşları vardır diyor. İnsan da bir hayvandır diyor. Sadece maddeden oluşur diyor. Maddeler çatışarak ilerlediği için diyor, insan da çatışarak ilerler. Bu da sınıfla, sınıflar çatışarak ilerler diyor. Bu da komünizm oluyor ondan sonra. İşte bunu yaptılar ve kan gövdeyi götürdü. Zulüm, baskı, mutsuzluk, sevgisizlik, adaletsizlik bütün dünyaya hakim oldu.
Her şeyde bir kural var. Yani üçgenin dik üçgenin alanını nasıl hesaplarsın? Dik üçgenin dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı, değil mi? Hipotalamusun karesini verir. Mesela bu bir kanun ve bu dünyadaki bütün üçgenlerde geçerlidir. Değil mi? Bu bir çemberin alanında pi diye bir sayı var mesela. 3.14 virgül gidiyor. Bu aynıdır. Her çember için geçerlidir mesela. Pi r kare dedim, yarısı çarptığı zaman alanında bulursun. Bu bir kanundur, kuraldır. Allah bunu bu şekilde yaratmıştır. Bütün çemberlerin alanını bu şekilde hesaplarsın. Tüm fizik, kimya kanunları da kuralları da Allah'ın yarattığı istikrar, evet. Yani sürekli yaratıyor Allah çünkü. İstese onu da değiştirebilir ama öyle değil. Her şeyde bir uyum ve düzen var. Her şeyi düzenli bir şekilde yaratıyor. Şimdi doğadaki akla örnek olması açısından, fikir olması açısından bir kıyaslama yapacağım. Günümüz teknolojisiyle ayı diye bir canlı var. Yaşayan bir canlı. Onun teknolojisini kıyaslayacağım. Günümüzde kullanılan ultrason cihazları var. Ultrason ne demek? Ses prensibine dayalı, değil mi? Gözümüzde göremediğimiz bir materyali arka tarafına geçerek dönen ses dalgalarıyla oradaki maddenin ne olduğunu kavramak. Değil mi? Özellikle gebelik halinde hanımların bebeğini kontrol etmek için ultrasondan özellikle bakarlar değil mi içerisine? Evet. Orada yine bir şekil oluşturur. Şimdi bunun için bir teknoloji var. Ultrason makinesi var. Ve bu makineyi icat eden insanlar ve kullanan insanlar var. Bu bir teknolojinin ürünü. Şimdi bakın doğada da bunu yapan bir canlı var. Adı Aye. Şimdi onun videosunu göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane parmağı uzun ve onu ağaca vuruyor. Aye ismini bu canlı. Ne yapıyor? Ses üretiyor bu. Her vuruşta içeri doğru giden bir ses dalgasının dönüşü var. Bakın o burnunu o kadar yakın tutmasının sebebi sesi algılıyor ve ağacın içinin 3 boyutlu haritasını çıkartıyor. Ve dönen sesteki ağaca ait olmayan sesi tespit edebiliyor. Çok hassas bir ses tanıma sistemi var. hem 3 boyutlu haritasını çıkartıyor, hem de ağacın içindeki oluklarda ağaca ait olmayan bir madde var mı, onun sesini çıkartıyor ortada. Ve ağacı kazıyor şimdi, ne yapacak diye bakıyoruz. Özel o, hem parmak uzun hem de ses çıkartmaya uygun bir parmak. Ve ağaca ait olmayan oradaki kurtçuğun yerini sadece ses dalgalarıyla tespit edip, yerini tespit ettikten sonra alıp oradaki kurtçuğu yiyor. Evet, o kısmı. Şimdi burada biz ne görüyoruz? Ultrason teknolojisini görüyor muyuz? Görüyoruz. Sesi tık tık tık vuruyor. Dönen sesten oranın 3 boyutlu haritasını çıkartıyor. Ve o ağacın içindeki oluklarda hareket eden ve ağacın karakteristik sesine ait olmayan başka sesleri de ayırt edebiliyor. Hassas alıcılarıyla. Daha sonra da onu tespit ettikten sonra yine Allah'ın ona özel olarak yaratmış olduğu ağacı kesen dişleriyle kesip özel olan parmağıyla alıp oradan kurtçuğu çıkartabiliyor. Her yerinde bunun bir aşamada bir akıl evet. tecelli ediyor.
Mükemmellik görüyoruz orada gerçekten. Evet. Yani o tespit ediyor, görüyor, tırnağını uzatıyor, alıyor. Her şey var yani.
Maşallah.
Eksiklik yok, her şey var.
Benzeri ilham alınarak yapılan makine de var. Ultrason makinesi karşımızda. Aynı şekilde o da sesin sesi prensibine göre değil mi haritalama yapıyor. Onu mühendis yapıyorsa, yıllarca bir süreç gerekiyor ve bir aklın ürünüyse, o zaman ayı yaratan akıl kim? İşte bu Allah.
Evet, İnşallah. Yani akıl bakın hemen görünüyor.
Hemen görünüyor.
Yani bu aksi zaten yalan söylemek olur. Yani bir şeyde bir tasarım var. Tasarım kendi kendine oldu. İşte madde kendi kendine organize etti. Bu bir mantık sefaleti, mantık hezimeti bu. Yani bunun bir manası yok zaten. Yani değil mi? Herkes de bilir. O, yani bu harfin tesadüfen olmadığını herkes söyler. Aynı Darwinist bilim adamları da söylüyor. Sorsanız şimdi bu harf tesadüfen mi oldu diye. Tabii ki değiller. Güler yani değil mi? Koskoca adam. Fakat diyor ki ondan sonra bir gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Bakın bir trilyon bu bir tane harf buna tesadüfen olamaz diyen Darwinist. Ondan sonra diyor ki bir gram DNA'daki 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi yani harf tesadüfen oldu diyor. Şimdi ne yapıyor yani? Yalan söylüyor değil mi? Yani buna inanmayan adam ona inanır mı? İnanmıyor zaten. İnanmadığı şeyi söylüyor. Niye söylüyor bunu? Bu işte asıl konu bu. Yani Darwinizmin niye savunulduğu konusu. Bakın şimdi ben size itiraflar okuyacağım burada.
Şimdi doktor hocam çok evet. yani soru geldi onunla alakalı. Tam da Allah nasip etti. Bak tam üstüne konuşuyorsun. Soruyu ben bir okuyayım. Ondan sonra sen devam et inşallah. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Şöyle diyor. Emre Çiğdem adında. Darwin'in sözleri yerine. Darwin'in sözleri itiraflarını okuyoruz ya.
Evet.
Onların yerine. Programın adında olduğu gibi bilimsel kanıtlar kullanırsanız daha iyi olur. Bizim programımızın adı Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri. Ve Darwin'in okuduğunuz şeylerin kaynağını söyler misiniz? Darwin'in yaptığımız anlatanın kaynağını soruyor. Son olarak sizlerin ünvanları var mı diyor. Doktor, profesör ve bunun gibi. Hocam doktor ben biyoloğum.
Yani, şimdi bir tek tek cevap ver.
Ondan sonra devamını da getireyim. A9 kanalını bugün bulmuş. Direkt olarak Darwinizm ve materyalizm gibi kavramları direkt yok sayıyorsunuz ve Allah var diyorsunuz. Hiçbir öz eleştiri yok. Dolayısıyla kanalı hani kendisini tasvip etmediğini söyle teşekkür ediyor Emre Çiğdem.
Şimdi bakın Emre Çiğdem kardeşimiz bu kanalı seyretmeye devam etsin.
Devam etsin görecektir.
Evet. Bakın ben garanti ediyorum Allah'ın izniyle. Zaten bu programda şimdi ikna olacak o. Darwinizm olmadığına %100 ikna olacak şimdi Allah'ın izniyle. Çünkü burada net delille bu programın özelliği hocamızın vesilesiyle tabii 300 tane kitabı var. Darwinizmi net delillerle çürütüyor. Karşı konulamaz. Yani Darwinizm yok demekle tabii Darwinizm ortadan kalkmaz. Mesela en temel delili veriyoruz. Yani bu çok net. Bunun artık lamıcımı yok. Bakın bir tane protein diyoruz. Doğada milyonlarca tür canlı var. Trilyonlarca protein var içinde. Bu canlıları oluşturan. Yani proteinler canlıları oluşturan yapısal proteinler, enzimler değil mi? Hormonlar. Trilyonlarca çeşit protein var. Bir tanesini alıyoruz. Evrimin iddia ettiği gibi tesadüfen yani doğal koşullarla taş, toprak, kaya. Doğa nedir? Taş, toprak, kaya, hava, su. Doğal koşullarla kendi kendine oluşabilir mi? Yani onların iddia ettiği hayali iki tane mekanizma var zaten. Doğal seleksiyon ve mutasyon diye. Bir tane protein. Olamıyor. Neden olamıyor? Bir proteini sadece proteinler sentezleyebiliyor. Bakın bu Allah kitlemiş. Yani bakın bir proteini sadece ve sadece proteinler sentezleyebiliyor. Yani başka proteinlerin bir protein olması için önceden var olması gerekiyor ki bir protein oluşabilsin sonradan. Ama bu da yetmiyor. Mutlaka bakın mutlaka DNA da gerekiyor. Çünkü protein dizilimi nasıl olacak? Mesela insülin bir hormon değil mi? Bir işe yarıyor. Alıcısı var, reseptör var. Kandaki şeker oranını düşürüyor. Şimdi mantıken düşünelim. İnsülin taşın, toprağın üzerinde durup dururken böyle güneş tepede rüzgar esiyor, yağmurlar yağıyor. Kendi kendine olabilir mi? Olamıyor. Çünkü insülin sentezlenmesi için mutlaka DNA'daki kodu gerekiyor. İnsülin bir amaç uğruna var. O bir kod. Yani amino asitlerin dizilimi. Bunun için DNA gerekiyor. İnsülinin sentezlenmesi için mutlaka yüzün üzerinde protein gerekiyor. Ve katlanması için de binin üzerinde protein gerekiyor. Ama bu yine doğada olamıyor kendi kendine. Mutlaka izole hücre ortamında olması gerekiyor. Yani bir canlı hücresi yapabiliyor bunu. Bu Darwin'i bitiriyor zaten yani. En başta bitiriyor. Artık bundan sonra bir şey konuşmaya gerek bile yok. Kaldı ki 350 milyon tane fosil var. Biz fosillere bakıyoruz. Bakın her gün net delil gösteriyoruz. Şimdi o kardeşimiz bunu görsün mesela. Bu bir delil. Net delil. Hiçbir Darwin'i asla ve katiyen fosil göstermez. Kaç milyon yıllıktı bu?
95.
95 çekirge. Milyon yıllık bir çekirge fosili görüyoruz. Gerçeği var mı bunun?
Var.
Evet, bu tarafa gösterelim. Bakın bu bir çekirge. Bir fosil bu. Fosili biz her gün gösteriyoruz Emre kardeşim. Şimdi iyi dinle. Bu bak taş gibi delil. Ses çıkıyor. Taş yani zaten değil mi? Taşlaşmış.
Evet, evet.
97 milyon yıl önce çekirgenin nasıl olduğunu görüyoruz. Bu baş kısmı. Kanatları bak muhteşem mükemmellikte bir yapısı var. Milimetrik. Hiçbir eksiklik yok. Bir yanlışlık yok. Bakıyoruz günümüzdeki haline. Aa tıpatıp aynısı.
Evet.
Yani 97 milyon yıl önceki çekirgeyle bugünkü çekirge aynı. Çekirge milyonlarca yıl önce ilk çıktığında günümüzdeki çekirgeyle aynı olarak birdenbire var oluyor. Neyi gösterir bu yaratılışı? Bundan kaç tane var? Bu taştan 350 milyon tane var. 1, 2, 3, 5 değil. Hiç evrim iddia ettiği gibi ara geçiş formları görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yok. Patolojik, asimetrik, bir türün diğer türe değişimini gösteren milyonlarca patolojik, asimetrik canlı iskeleti var mı fosili? Hiç yok. Bir tane bile yok. Bunu Darwin söylüyor, Niles Eldridge söylüyor, Stephen Jay Gould söylüyor, Richard Dawkins söylüyor. Dünyanın en önde gelen evrimcileri ve evrimci paleontologları hiç ara geçiş formu yok diyorlar. Darwin zaten en baştan söylüyor. Onun döneminde de fosiller yeterli miktarda var. Bütün katmanlarında diyor bakın. Yeryüzünün bütün katmanlarında niye göremiyoruz diyor ara geçiş formlarını diyor. Niye diyor her şey yerli yerinde ve düzenli diyor. Canlılar birdenbire ortaya çıkıyor ve mükemmellik var. Zaten Darwinizmi yıkıyor en başta. Charles Darwin'in kendisi. Şimdi ne diyordu bu kardeşimiz? Bu Darwin'in kaynaklarının itiraflarının kaynağı var mı? Değil mi? Onu sordu.
Evet.
Bak şimdi okuyalım mesela Darwin ne diyor? Charles Darwin diyor ki Thomas Huxley'e mektubu 2 Haziran 1859. Bunun mektuplarını oğlu Francis Darwin yayınlıyor.
Kalem aldı. Evet. Evet.
Charles Darwin's Life and Letters diye kitabı var. İsterse gidip kütüphanede bakabilir. Kütüphanelerde var bu. Diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Şimdi bir itirafına daha geçiyorum. Bunun kaynağını söylüyorum. Francis Darwin, Charles Darwin'in hayatı ve mektupları cilt 2 sayfa 210. Gitsin baksın. Bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Bakın bir türün diğerine değişimle ilişkin yani evrime dair diyor hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Bitti. Charles Darwin bitiriyor zaten. Bu sefer Türleri Kökeni kitabından bir tane daha delil veriyorum. Daha çok var da yani hepsini okumama vakit yetmez zaten. Bu da Charles Darwin Türlerin Kökeni sayfa 172 ve 280. Bakın diyor ki Charles Darwin eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Bakın eğer evrim olmuşsa diyor niye evrimin delili olan ara geçiş formları yok diyor. Charles Darwin söylüyor bunu. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de evrime göre karmaşa olması gerekir. Patolojik, asimetrik canlılar olacak her tarafta. Yani bir tane sabit tür varsa 99 tane ara geçiş formu olacak. 2 tane tür varsa Bunun arasında milyonlarca patolojik asimetrik geçiş olması gerekiyor evrim iddiasına göre. Evet. Adam diyor ki neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Bütün canlılar diyor mükemmel, bir anda eksik ortaya çıkıyorlar. Hiç ara geçiş formu yok diyor.
Evet.
Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bitti.
Evet. Mesela bir tane de diyor ki Charles Darwin Origin of Species kitabının 6. baskısında 1988 yılındaki 6. baskısı New York Üniversitesi'nin baskın yayınlarında sayfa 151 net evet. adres. Diyor ki gözün kompleksliğinin karşısında Darwin'in verdiği tepki, sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği konusundan çok daha endişelendirmektedir diyor.
Evet.
Evet, gözün konusunda.
Şimdi bir de demiş ki son olarak sizlerin ünvanları var mı? Şimdi ben doktorum, beyin cerrahiyim. Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da moleküler biyoloji araştırma yaptım. Beyin cerrahisi departmanında, nöroloji departmanında çalıştım. Sonra dünyanın en ünlü fizik laboratuvarları var. 9 tane Nobel ödüllü. Öyle gideni içeri sokmuyorlar. Security guardlar vardır. Çünkü orada balistik füzeler, atom bombası Oppenheimer'in yaptığı yer. Orada moleküler biyoloji research'i yaptım. Kaliforniya Dunner Lawrence laboratuvarları. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de moleküler biyoloji araştırma yaptım. New York Üniversitesi Beyin Cerrahisi Departmanı'nda beyin cerrahı oldum. İngiltere'de Imperial College of London'da çalıştım.
Evet.
Artık bu sana yeter herhalde.
Tamam.
Hocamız da zaten biyolog.
Evet.
Yani daha ne olsun ondan sonra. Efendime söyleyeyim. Ama bunlar gerekmiyor ki. Charles Darwin bilim adamı mı? Değil. Sen Charles Darwin inanıyorsun. O bilim adamı değil. Ondan sonra biri onu yanlış deyince sen bilim adamı mısın? Olmaz. Charles Darwin bilim adamı mı? Bütün gittiği okullardan atılmış. Film adamı yani. Orada içip gezerek şeyle neydi bu geminin adı? Beagle gemisiyle seyahatlere çıkıyor. Yok midye topluyor, istiridye topluyor. Oradaki kuşlara bakıyor. Evrim oldu diyor. Sonra da diyor ki evrim mevrim yok diyor. Kendisi söylüyor işte. Bak ne diyor? Benim teorim diyor sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası diyor. Yani Darwin'den daha çok Darwinist olmaya gerek yok. Zaten bak önemli olan nokta şu. Bilimsel deliller. Proteinler çok temel delil. Bir protein tesadüfen olamıyor. Darwin'iz mi? Bitiriyor. Mutlaka başka proteinlerin olmasının mecburiyeti. Yani imkansız. Proteinin olması imkansız. Başka proteinler ve canlı hücresi gerekiyor. Başka proteinler de tek başına yeterli değil. Mutlaka canlı hücresi sentezleyebiliyor. Bu zaten bitiriyor Darwin'iz mi?
Evet.
Ondan sonra bir de 350 milyon tane delil var. İşte bu delil. Bilimsel delil böyle olur. Kaldı ki yani bu bir tane fosil var ama burada. Bak şimdi burada yaratılış atlası var hocamızın. Yüz binlerce gitti dünya çapında. Tıs yok. Fransa önce bir hopladı sonra oturdu. Şu anda Fransa'dan ses çıkmıyor. Bak mesela bu delil. Delil böyle olur. Allah'ın
evet.
izniyle. Taş gibi bak.
Tamam.
Yakın çekim. Mükemmel fosil. Ve günümüzdeki halini gösteriyor. Mesela pardon. Mesela başka bir sayfa açalım. Ne gösteriyor burada?
Gingo yaprağı.
Evet, Gingo yaprağı. Kaç milyon yıllık? 54 milyon yıllık. Delil böyle olur işte bak, delil. Değil mi? Yanında da günümüzdeki hali var. Aynı mı? Milimetrik olarak aynı. Neyi gösteriyor? Ginkgo'nun yaprağının Gingo yaprağı olarak yaratıldığını kanıtlıyor. Ve hiç değişmediğini, yani evrimleşmediğini, yani DNA'daki bilgi sürekli olarak nesilden nesile aktarılıyor.
Evet.
Her sayfada ayrı delil var, binlerce delil. Bu mesela ayrı bir delil. Eğrelti otu kaç milyon yıllık? 320 milyon yıllık bak. 320 milyon yıllık fosil. Günümüzdeki halinde şurada kaldırayım. Bak burada da günümüzdeki hali var. Küçük parmağımın olduğu yerde. İşte delil böyle. Değişim var mı? Evrim var mı? Yok. Neyi gösteriyor bu? Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Allah'ın yaratmasının kanıtları bunlar. Ayrıca biz sürekli olarak Allah'ın yarattığını kanıtlayan bilimsel deliller gösteriyoruz. Neyi gösteriyoruz? Canlılardaki tasarım ve kompleksliği ve bilgiyi gösteriyoruz. Yani üstün bir aklın varlığını gösteriyoruz. Böyle kanıtlanır. Yani Allah'ı tabii haşa Allah'ın kendisini gördüğü gibi göremeyiz, duyamayız, algılayamayız. Çünkü insanı sınırlı algılarla yaratmıştır Allah.
Evet.
Allah'ın varlığı akılla bilinir. Biz etrafımızdaki düzene ve mükemmelliğe baktığımız zaman, değil mi? Proteinlerdeki aklı gördüğümüz zaman üstün aklın tecellisini bunun Allah'a ait olduğunu biliyoruz. Yani Allah'ı akılla biliyoruz.
Evet, ilk canlının başlangıcıyla ilgili de mesela bilimsel makale de gösteriyoruz. Bilimsel yayınlarda net delil olarak öne sürüyoruz. Hani bilimsel deliller nerede diyor. Zaten bütün bilimsel deliller Allah'ın varlığını ispat ettiği Ve evrim teorisinin bir tane bile bilimsel delili olmadığı gibi, bak mesela ekrana gösteriyorum, nature.com dünyanın en ünlü bilim siteleri. Burada herkesin makalesi yayınlanmaz ama net bir makale var karşımızda. Ne zaman yayınlanmış? 2009 yılının 2 Ağustos'unda ilk bulunan hücreyle alakalı bu siyanobakterilerin 3,5 milyarlık yıllık fosilleri. Bakın bu da diğer bir Nature makalesi. Bu da yaşamın 3 milyar 800 milyon yıla kadar gittiğini gösteriyor. Ondan sonra başka makale istiyorsa bakın onları da göstereyim. Buyurun. Bunda da bak article numarası da var. Ondan kendisi de alıp incelesin. Orada bulunan Leptolingbia cinsine ait siyanobakteri türünün nitrojen fiksasyonla yaptığı, fotosentezle yaptığını konusundaki net bir araştırmayı bize yansıtan bilimsel bir makale. Nature.com. Bu yani bu makale bilimsel delil anlamında zaten o %100 yeterli bir konudur. Eğer istiyorsa şimdi örnek de verebiliriz.
O zaman bir dakika, ben de resmi göstereceğim. Onur Hocam madem gösteriyor, delil göstereceğim daha doğrusu. İkiyi alabilir miyiz? Siyanobakteri tabii biz yaşamın nasıl başladığını, değil mi? Fosil kayıtlarından anlarız. Evet. Onur Hocam'ın söylediği gibi bu ilk canlıyı görüyoruz burada. 3,5 milyar yıllık bir siyanobakteri fosili. Bak burada görülen bunlar siyanobakteri. Günümüzdekiyle birebir aynı fotosentez yapan bakteriler. Mikroskopik görüntülerini görüyoruz burada. Evet. Şimdi bunlar kaç milyon yıllık? Bak üzerinde yazıyor. Apex Chert bölgesinde, Avustralya'nın Chert bölgesinde 3,5 milyar yıllık ilk canlı fosili bunlar. Birdenbire ortaya çıkan bir siyanobakteri fotosentez yapabiliyor. Çok kompleks bir reaksiyon. Ve hiç değişmiyor. Günümüzdeki siyanobakterinin birebir aynısı. Nerede yayınlanıyor bunlar? Şimdi gene tekrar gösterelim. Nature dergisinde yayınlanmış mı? Yayınlanmış. Bunlar da 3,5 milyar yıllık okside kaya katmanları. Bu da o dönemde oksijenin olduğunu gösteriyor. Hayatın tesadüfen olamadığının da bir kanıtı bu. Çünkü oksijenin varlığı, hep siyanobakteri oksijen üretiyor o dönemde. Oksijenin varlığı, proteinlerin de tesadüfen olamadığının ayrı bir kanıtı. Çünkü oksijen derhal parçalıyor bu tip molekülleri. Yok diyorlardı, var olduğu da kanıtlandı kesin olarak. Evet, bunlar hep yayınlar. Bak bilimsel yayınlar. Burada görülüyor. Şimdi bize neyi gösteriyor? Mesela hayatın nasıl başladığını ispatlıyor bu. Nasıl başladığını ispatlıyor bilim bize. Birdenbire Allah tarafından yaratıldığını. Çünkü bir canlı çok kompleks reaksiyonlar yapan canlı hücresi evrimin iddia ettiği gibi yavaş yavaş oluşamıyor. Bir tek protein bile tesadüfen olamıyor bilimsel evet. olarak. Birdenbire ortaya çıkıyor ve o proteinleri yapabiliyor. Bitti Darwinizm işte. Yani burada bitti. Mesela şimdi ara geçiş formülünü değil mi Darwin'in şeylerini sormuş, kanıtları. Yalnız Darwin söylemiyor ki ara geçiş formu yok diye. Evrim kanıtı yok diye. Bakın birkaç tane daha okuyayım ben. Ünlü Darwinist paleontolog Niles Eldridge var. Niles Eldridge bilmiyorum. Yani bilinen bir, çok bir dünyaca ünlü bir bilmiyorum Darwinist evet. paleontolog. Müze müdürü aynı zamanda. Diyor ki Niles Eldridge, ayrı türlere ait fosillerin, ki Darwinist, yani en önüne gelen Darwinistlerden biri, kitapları falan var zaten. Ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, bak evrimleşmedikleri yani değişim göstermedikleri, Darwin'in türlerin kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Bak Darwin'den önce bile biliniyordu diyor. Yani sadece Darwin bilmiyordu diyor. Darwin'den önce dahi biliniyordu bu diyor. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Yani yok diyor, ara geçiş formu kesinlikle yok diyor. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Yeterli fosil var. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin, yani bu evrim iddiasının yanlış olduğunu göstermektedir. Bu kadar yani, bu bize Darwinizmin geçersizliğini söylüyor. Evet.
Mesela?
Direkt olarak Darwinizm, materyalizm gibi kavramları direkt yok sayıyorsunuz. Biz bilimsel delillere dayanarak bunu bakıyoruz. Değil mi? Doğadaki milyonlarca canlı türü evrenin her yanında. Mesela atom. Atoma bakıyoruz biz. Atomun içinde elektronlar var. 15 milyar yıldır hareket ediyorlar. Bu bir, yani bunu hareket ettiren bir güç var. Evrende 10 üzeri 79 bazı bilim adamlarına göre 10 üzeri 80 tane atom var. Değil mi? Kainatın içerisinde, yüz evet. milyarlarca galaksi içerisinde 10 üzeri 80 tane atom var. Bu atomların içindeki elektronlar, bunlar 7 düzende hareket ediyor. Bir düzen içerisinde. Bazı atomlarda 100 elektron bulunabiliyor. Saniyede 1000 kilometre ile saniyede 100 bin kilometre arasında değişen hızlarla hareket ediyorlar. Bakın bir atomun 100 tane elektronu değil mi? 15 milyar yıldır hareket ediyor. Ne kadar hızla? Saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arasında değişen bir hızla. Atom dediğimiz bizim ne kadar büyüklükte? Atom milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğünde bir yapısı var atomun. Değil mi? Milimetrenin bakın milyarda biri kadar büyüklüğündeki bir hacim içerisinde 100 tane elektron saniyede 100 bin kilometreye yakın hızlarla hareket ediyor ve hiç çarpışmıyor. Saniyede 100 bin kilometreye yakın hızla hareket ediyor. Yani milimetrenin milyarda biri bir de yani yaptığı hareketin büyüklüğünü düşün. Yani kaç hareket yapıyor o 100 bin kilometre kat edebilmek için. Ve hiç çarpışmıyor böyle bir saniye içerisinde. 100 tane elektron var aynı boşlukta. Burada ne düşünülür? Yani sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor bu bize. Allah'ın varlığı akılla biliniyor, bilimle biliniyor. Bilimsel delillerle. Ve bunun gibi programda biz sürekli olarak bilimsel delilleri gündeme getiriyoruz değil mi? Canlılardaki tasarımlar, mesela kuşların nasıl yön buldukları dünyanın manyetik alanını kullanarak. Bu tesadüfen oluşacak bir şey değil ki. Akıl var, mantık var. Çok açık bir şekilde o mükemmel olarak yaratıldığını görüyoruz. Fosil kayıtları da bunu kanıtlıyor bize. Yani ilk güvercin fosiline bakıyoruz. Aynı günümüzdekiyle, aynı özelliklere sahip, aynı DNA'ya, aynı genetik bilgiye sahip. Evet.
Bir tane mesela bilimden konuşuyoruz ya. Mesela Francis Collins, bak ne diyor, bu dünyaca ünlü Dünya Genom Projesi'nin değil mi yönetimini yapmış olan dünyanın en ünlü genetikçilerinden birisi. Aynı zamanda bir tıp doktoru Francis Collins. Gençliğinde ateistken sonra iman eden, Allah'a iman eden bir hale gelmiş olmuş maşallah. Ne diyor bakın, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissediyorum. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diyor maşallah. Denediği, yaptığı deneyler, ya yıllar boyunca yaptığı çalışmalarda izlediği gözlemler sonucunda Allah'a iman eden bir bilim adamı. Demek ki bilim Allah'a götüren bir yol inşallah.
Evet.
Evet, pardon.
Evet, kısa bir aramız var sanırım. Evet. Programa tamam. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce yarım kalan bir konumuz vardı herhalde, onunla ilgili söyleyeceklerimiz
evet, yani
var.
Şimdi Darwinizm ve materyalizm bilimsel geçersizliği ortada, yani yıkıldı onun için zaten. Çünkü Darwinizm işte proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Ve 350 milyon tane fosil ara geçiş formlarının olmaması ve 350 milyon tane fosilin birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyor olmaları ve hiç değişmiyor olmaları gerçeği Darwinizmi yerle bir etti zaten. Bütün detaylarda çöküyor Darwinizm. Hücrenin içindeki mükemmellik, değil mi? Moleküler biyolojik açıdan da.
Evet.
Darwinizm çöktü. Materyalizm de çöktü. Çünkü materyalizmi çökerten bilimsel bulgu Big Bang oldu. Big Bang 20. yüzyılda kesin olarak ispatlandı. Evrenin genişliyor olması Edwin Hubble tarafından gözlemlendi ve kanıtlandı. Evren genişliyor. Demek ki evren statik değil, materyalistlerin iddia ettiği gibi. Ezelden beri vardır, sonsuza kadar da var olacaktır. Sonsuzdan beri vardır, sonsuza kadar var olacak fikri çöktü. Evren dinamik yapısı var ki genişliyor. Ayrıca dendi ki bu geriye gidildiğinde tek bir noktadan başlıyor olması lazım. Bu da bilimsel olarak George Gamow tarafından, Arno Penzias, Robert Wilson Nobel ödülü aldılar ve NASA'nın gönderdiği Kobe uydusuyla da 8 dakika içerisinde o tek ilk başlangıç anının olduğunu gösteren, yani 15 milyar yıllık fosil radyasyon bulundu. Kozmik fon radyasyonu. O da ispatladı Big Bang'i. Artı evrendeki hidrojen helyum oranı da 15 milyar yıllık geçmiş olacak şekilde evrenin, yani bir başlangıcı olacak şekilde olduğunu kanıtladı. 3 tane delille Big Bang teorisi bugün bütün bilim adamları tarafından kabul ediliyor. Neyi gösteriyor? Zaman, madde ve mekan. Zaman, madde ve mekan yoktan var edilmiştir. Yani Allah tarafından yaratılmıştır.
Evet.
Madde demek ki sonsuzdan beri var değil, materyalizm iddia ettiği. Bu ne yaptı? Materyalizmi çökertti. Dolayısıyla hem materyalizm hem şey çöktü. Bakın şimdi bir örnek verelim. Mesela George Pulitzer çok ünlü materyalist bir felsefeci 20. yüzyılın bir kriter veriyor. Diyor ki felsefenin başlangıç ilkeleri isimli kitabında evren yaratılmış bir şey değildir diyor. Eğer yaratılmış olsaydı, o takdirde evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi. Eğer diyor Allah tarafından yaratıldıysa diyor, yoktan var edilmiş olması gerekir diyor. Bir başlangıcı olacak ve yoktan var edilmiş olacak. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra da hiçlikten, yokluktan bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Big Bang neyi ispatladı? Bunu ispatladı. Evrenin evet. başlangıcı var, olmadığı bir an var, sonra yokluktan yaratılıyor. Bitti, materyalizmi çökertti bu zaten. Ama daha da önemli deliller var materyalizmin çöktüğüne dair. Çünkü çok net bir kere bilimsel teknik gerçek. Biz bakıyoruz, üç boyutlu olarak görüyoruz. Ve biliyoruz ki dışarıda maddenin özelliğinden kaynaklanan bir görüntü yok. Işık yok, renk de yok. Işık ve renk bir yorum. Çünkü dışarıda fotonlar var. Fotonlar elektronların gönderdiği enerji yüklü parçacıklar, atomdan kaynaklanan parçacıklar var. Dolayısıyla dışarıda tabii ki o zaman renk de yok, ışık da yok. Yani bu anlamda. Bunlar gözümüze geliyor. Göz kör, göz görevi bir ara geçiş. Orada elektrik sinyaline çevriliyor. Elektrik sinyali gözün mercimek kadar bir bölümünde, böyle arka bir bölümünde, küçücük bir yerde biz üç boyutlu mükemmel olarak görüyoruz. Aynı şey ses içinde geçerli. Ses yok dışarıda. Havadaki atomların, moleküllerin titreşimi var. O kadar. Ses değil bu. Biz onu müzik sesi olarak, insan sesi olarak algılıyoruz. Neden? Elektrik sinyalleri beynimizin içinde gidiyor. Duyma merkezinde ses olarak algılanıyor. Aynı şey dokunma için de geçerli. Gerçek anlamda dokunamayız çünkü atomların yapısı böyle bir dokunma olayına müsait değil. Atomun %99'u boşluk. Elektronlardan oluşuyor ve çekirdekteki protonlar ve nötronlardan oluşuyor. Ama %99'u boşluk atomun. Yani bir atomun çekirdeği elma büyüklüğünde olduğu zaman elektron 50 kilometre uzaklıkta oluyor. Arası bomboş, yokluk var orada. Dolayısıyla maddenin katılığı diye bir şey söz konusu değil. Ama biz katı hissediyoruz maddeyi. Çünkü elektronlar birbirini itiyor. Ve bu elimizdeki alıcılar tarafından beyne götürülüp orada elektrik sinyaline çevrildiği için beyin tarafından katılık olarak, kenar olarak, pürüz olarak, şekil olarak algılanıyor. Gözümüzü kapattığımız zaman mesela yuvarlak olduğunu hissediyorum bunun. Değil mi? Burada pürüz hissediyorum, kenar hissediyorum. Bu tamamen algı. Maddenin böyle bir özelliği yok. Peki o zaman kim görüyor? Göz görmüyor. İçeride gören bir varlık var gözü olmadan görüyor ama. Kulağı olmadan duyuyor, eli olmadan hissediyor. İşte bu da ruhumuz. Ruh da madde değil. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Ruhun varlığını biz kavrayamıyoruz. Yani insan ruh olarak var. Ve algıları var. Bu algılarını yaratan da Allah çok açık. Rüyada olduğu gibi. Ve bunun bir karşılığı olması da gerekmiyor. Tıpkı rüyada olduğu gibi. Çünkü rüyada da biz maddeyi görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz. Katılığı hissediyoruz. Ama sonra uyandığımızda bir bakıyoruz bunların hiçbiri yok ama algılarımız var. Yani biz algılamışız. Mesela güneşi görmüşüz. Güneş olarak algılamışız. Sıcaklığını hissetmişiz. Parlaklığını görmüşüz rüyamızda. Ama güneş yok. Yani güneş olmadan güneş görüyoruz o zaman. İnsanlar var. O insanlar da yok. İnsanlar olmadan insanlar görüyoruz. Evler var. Evler olmadan evler görüyoruz. Değil mi? Demek ki bir karşılığı dışarıda bir karşılığı olması gerekmiyor. Ayrıca dışarısının da olmadığını görüyoruz. Çünkü her insan beyninin içinde yaşar. İşte bu materyalizmi ve darvinizmi zaten ikisini de yerle bir eden çok üst düzey bir ilim. Allah mutlak varlık bunu gösteriyor. Mekansızlık var. Allah mekansızlıkta insan için algı olarak mekanı yaratmıştır. Allah zamansızlıkta algı olarak zamanı yaratmıştır. Bir hafıza yaratmıştır insan için. Hafızasındaki bilgileri kıyaslamasından ortaya çıkarttığı bir algıyı insan olarak zaman olarak yaratmıştır Allah. Yoksa mutlak anlamda zaman yok. Ve Allah her şeyi bir kader üzere yaratmıştır. Bunun da bilimsel delili var. Mesela bu kardeşimize gösterelim şimdi. Bak dedim, seyrederse tam ikna olacak Allah'ın izniyle. Diyor ki A9 kanalını diyor, bugün diyor, buldum diyor. Bak bütün arkadaşlarına seyrettir. Garanti ediyorum sana. Hocamızı dinle akşam. Hocamız gelecek şimdi anlatacak. Mümkün değil aksine inanman. Yani sen şimdi delilleri gördün. Çünkü aksine inanması bir insanın mümkün değil. Bakın bilim adamları da bunu söylüyorlar. Şimdi onunla ilgili bir film göstereceğim. İnsanın, değil mi, her şeyi kendi yaptığını düşünüyor insan. Bakalım öyle miymiş? Karar verdiği zaman kararını kendisinin verdiğini düşünüyor. Mesela burada bir deney yapıyorlar. 30 yıldır yapılan deneyler bunlar. Diyor ki, mesela bir karar verip bir şey yaptığını hisseden bir insan için hür iradem bu tabağı seçip seçmememe karar verir diyor. Yani ben hangi tabağı seçeceğimi ben karar veririm, öyle hissediyorum diyor.
Decisions. My free will means that I can decide.
Çok tanınmış bir bilim adamı grubu bunlar. Yani bendeki bir enstitünün bilim adamları ve profesör, yani deney yapanlar zaten.
Whether I'm gonna take this on or not.
Ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var.
Science likes one thing to cause another. Okay, if you think there's some sort of separate I which is separate from my body, then that's fine. That's what's helping to me to make my decisions. But
biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var.
If you think I'm just a bit of biology, then I think you've got a problem about free will, because what is making those decisions? Is it
bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin, yani sinir hücreleri aktivitesinin ani bir akışı mı diyor? Ya kim karar veriyor diyor? Bunun için bir deney yapıyorlar Berlin'de. Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Bu Nature'da, dünya medyasında haber oldu ki 30 yıldır yapılan başka deneyler de var. Aynı şeyi kanıtlıyor. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Benim şuurum mu, yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi? Deney çok basit. Rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacağım. Ya kendi karar veriyor. Hangi düğmeye basacağım? Sağ ya da sol. Bakın iki tane düğme veriyorlar eline. Bir sağ eline, bir sol eline. Sen mi karar ver diyorlar. Hangisini istiyorsan bas. O da kendisi karar verip tamamen hür bir şekilde, hiç planlamadan, yani önceden, o anda karar verip basıyor. Orada bir özel MR cihazının içinde, burada gördüğümüz gibi, buna fonksiyonel MR yapıyorlar ki beyindeki hangi bölgenin aktiflendiğini anında gösteriyor bu cihaz. Özel bir teknoloji. Bu günümüzde var olan. Tarayıcı sistem beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek diyor. Ama anı anına gösteriyor hangi bölgenin aktiflendiğini. Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek.
Physically press the button.
Okay, Marcus, we are ready to start.
Siz karar vermeden diyor. Bakın bilim adamlarının deneyleri, dün dünya medyasında haber oldu bu. Ve bunu kanıtlayan başka deneyler de var. Siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Yani şu anlama geliyor. Mesela adam düğmeye basıyor, sol düğmeye basıyor. Beyinde çapraz kontrol vardır. Sağ taraf sol tarafı kontrol eder, sol tarafta sağ tarafı. Sol düğmeye bastığında bir bakıyorlar 6 saniye önce beynin sağ tarafında çoktan harekete geçilmiş. 6 saniye sonra basıyor düğmeye, ama o kendi o an karar verdiğini zannediyor, o an. Sonra sağ düğmeye basıyor rastgele. Bir bakıyorlar, sol tarafta karar verilmiş zaten 6 saniye önce hem de. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 saniye önce karar verilmiş, o an karar verdik bastığını zannediyor. Halbuki verilmiş bir kararı uyguladığını gösteriyor deney bize. Adamlar da diyorlar ki, bakın devamında.
Up to 6 seconds. Filmi göstereyim.
Siz karar vermeden diyor, 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Yani o MR cihazı gösteriyor ya anı anına. Bakıyorlar, bu diyorlar şimdi 6 saniye sonra sağ düğmeye basacak diyorlar. Hakikaten o 6 saniye sonra kendi karar verdiğini zannederek sağ düğmeye basıyor. Bakıyorlar, şimdi de diyorlar kendi karar verdiğini zannedip 6 saniye sonra sol düğmeye basacak. Hakikaten gidiyor sol düğmeye basıyor. Bu bize neyi gösterir? Bunun Allah tarafından yaratıldığını, beyinde harekete geçirilmiş oluyor, karar sonradan geliyor. Nitekim bunu Allah bize Kur'an'da bildiriyor. Allah, biz, bakın inşallah ayetleri okuyacağım, her insanı, her canlıyı, bütün varlıkları kader üzere yarattığını bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım, hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Kader, bütün sonsuz hayatın, tek bir anın sonsuzda kadar bir zaman içerisinde, ki Allah katında zamansızlık vardır, bu anlaşılabilmesi açısından hocamız bu örneği veriyor. Tek bir anın sonsuzda biri kadar bir an içerisinde sonsuz hayat yaratılıp bitirilmiştir. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani orada sağ düğmeye de sol düğmeye de bastırtan Allah inşallah. Allah diliyor. Ondan sonra biz onu kendi kararımız olarak düşünerek onu uyguluyoruz inşallah. Ama Allah'ın mükemmel yaratma sanatı var. Hiçbir zorlanma, baskı hissetmeden inşallah. Ama Allah bir insan bir kader üzere yaratılmış. Ve bu bir bilimselde gerçek. Yani bilimsel deneylere ihtiyacımız yok. Akıl ve mantık zaten bilimsel olarak düşündüğümüz zaman, teknik olarak bu gerçek zaten ortaya çıkıyor. Çünkü insan ruhtan ibaret olan bir varlık. Biraz önce gördük yani, değil mi? Algılarıyla muhatap. Sadece algılarıyla muhatap. Beynin içindeki küçücük bir yeri hiçbir zaman terk edemiyor. Asla dışarıya çıkamıyor. Ve orada yaşıyor. Orada hissediyor, orada duyuyor, orada görüyor, orada duyuyor ama onu gören göz değil, demek ki iç gören bir göz var, gözü olmadan gören. İşte ruh, yani ruhun varlığı da hem Darwinizmi hem materyalizmi yerle bir ediyor inşallah.
Evet, inşallah. Şimdi seyircimizin başka sorusu kaldı mı bilmiyorum ama bilimsel olarak zaten biz bilimin tümünün, hepsinin, tüm dalların Allah'ı ispatladığını türlü türlü örneklerle daha kaç senedir programlar başladığından beri hep onu anlatıyoruz zaten.
Evet.
Bir kere bu iddiası cevaplandı. Maddenin normalde algılardan ibaret olduğu ve Allah'ın kaderle yarattığını da cevapladık. Ve kanalımızın da hiç reklam olmayan ve sadece bilimsel olarak Allah'ı anlatan ve ahir zaman gerçeklerinden bahseden bir kanal olduğumuzu da söylüyoruz. Onu da tavsiye ediyoruz inşallah.
Hocamızın çok güzel kitabı var. Onu okusun zaten. Hayalin diğer adı madde. Bu çok önemli. Hayalin diğer adı madde yani. Bu kadar. Kitabı okumasa bile gerek. Başlığını görse yeterli zaten de kitabı okusun. Çok detaylı anlatım var. Yani hayal, rüyada gördüğümüz gibi var olarak var ama algı olarak var. Yani çok net var, algı olarak var. Hakikaten görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz. Allah katında asla kaybolmuyor algılarımız. Hafızamızdaki, Allah'ın sonsuz hafızasında, levh-i mahfuzda inşallah. Sonsuz hafızasında asla kaybolmuyor. Bunun kaybolması için demişti haşa, Allah'ın yok olması gerekir demişti hocamız. Allah sonsuz varlık. Allah yaratıcı, her şeyin yaratıcısı ve sonsuz. Yani zamanı insan için yaratmıştır zaten. Ve biz çok net, yani bilimsel bir gerçek, algılarımızla muhatabız. İşte bu algılarımızı yaratan Allah inşallah. Onu da hem bilimsel deliller gösteriyor hem Kur'an'dan bilgiler gösteriyor inşallah.
Evet, evet inşallah. Merak ettiği başka soru varsa ondan mail atabiliriz, cevaplayabiliriz.
O şimdi net olarak anladı yani Darwinizmin geçersizliğini. Çünkü aksi mümkün değil. Darwinizm çöktü dünyada. Hakikaten çöktü. Biz gidiyoruz şimdi üniversitelere. Eskiden böyle hararetli adamlar gelirdi. Darwinist profesörler tartışmaya girerlerdi falan. Ya şimdi gene geliyorlar. Güya Darwinist, hiç sesleri çıkmıyor. Konferansı dinleyip süklüm büklüm gidiyorlar. Yani fikren çöktü. Herkes farkına vardı. Çünkü hocamızın kitapları bakın. Yüz binlerce yaratılış atlası gitti. Bu böyle herhangi bir şey değil. Binlerce haber oldu dünya medyasında. Adamlar söylüyor, lisede diyorlar mesela Fransa, Darwinizm ve materyalizmin kalesiydi. Ya Fransız basında haber çıkıyor, diyor ki artık diyor, lisede ve üniversitede öğrencileri ikna edemiyoruz diyor evrimin olduğuna diyor. Bitti yani Darwinizm, materyalizm bilimsel olarak çöktü. Bilimi kullanmaya kalktılar ama bilim çökertti onları.
Evet. Tabii çok önemli meselelerden bahsediyor. Çok önemli konular bunlar. Tabii biliyorsunuz Kur'an'da da birçok bahsedilen şeyleri biz bilimsel olarak şimdi görmeye başladık. Bunlardan bazıları ne? Kimyasal elementler. Şimdi biz etrafımıza baktığımızda hayvanlar, insanlar, doğa gördüğümüz her şey protonlardan, nötronlardan ve elektronlardan oluşuyor. Şimdi bununla ilgili bir sunumumuz var. Onu inceleyelim. Şimdi Kur'an'da yer alan hadis suresi de bir element olan demir anlamına gelir. Hadis suresindeki Arapça harfler öyle bir biçimde dizilmişlerdir ki bir yandan Rabbimizin emir ve tavsiyelerini ve içeren ifadeler yer alırken bir yandan da atomlarla ilgili işaretler bulunur. Şimdi bu elementlerden bazılarını inceleyelim. Radon elementi. Radon elementi RN86. Radon elementi Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra 1900 yılında Alman kimyager Friedrich Dorn tarafından bulunmuştur. Radyoaktif bir element olan radon ışın tedavilerinde de kullanılmaktadır. Ayetin başından RN harflerine kadar geçen harf sayısı 86. RN elementinin atom numarası da 86. Bir diğeri flor elementi, o da F9. Flor elementini 1886'da Henri Moisan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmış. Hadis suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmekte. Ayetin başından F harfine katan geçen harf sayısı o da 9. F elementinin atom numarası da 9. Bir diğeri oksijen elementi. Dünyada en çok bulunan kimyasal elementlerden biri oksijen. Oksijen de 1770'li yıllarda birbirinden bağımsız olarak iki bilim adamı tarafından keşfediliyor. İsveçli Carl Scheele ve İngiliz Joseph Priestley hadis süresinde ilk O harfinden ayetin başına kadar 8 harf geçmekte. O Arapçada elif harfiyle gösterilmekte. O simgeli oksijen elementinin atom numarası da 8. Ayetin başından O harfine geçen kadar geçen harf sayısı o da 8. O elementinin atom numarası da 8. Bir diğeri potasyum elementi, o da K39 ile gösteriliyor. Potasyum elementini ilk olarak 1807 yılında İngiliz kimyager Sir Humphry Davy elektroliz yoluyla elde etti. Bitki ve hayvanlarla birlikte insan vücudunun da çokça ihtiyaç duyduğu potasyum elementi doğada bol miktarda bulunuyor. Hadis süresinde ayetin başından K harfini ilk defa geçtiği yere kadar 39 harf geçiyor. Ki bu sayı K elementinin atom ağırlığıdır. Ayrıca sürenin başından buraya kadar 19 kelime yer almakta. Bu da K elementinin atom numarasıdır. Ayetin başından K harfine kadar geçen harf sayısı 39. K elementinin yani potasyum atom ağırlığı da 39. Kükürt elementi, o da S32 ile gösteriliyor. Kükürt elementi canlıların yapısında ve toprakta çok yüksek miktarda bulunmakta. Hadis suresinde kükürt elementini temsil eden ilk S harfine kadar ki harf sayısı 32. Bu sayı aynı zamanda kükürt elementinin atom ağırlığı. Ayetin başından ilk S harfine kadar geçen harf sayısı 32. S elementi yani kükürt elementinin atom ağırlığı da 32. Bir diğeri azot elementi, o da N34 ile gösteriliyor. 1772 yılında İskoçyalı bilim adamı Daniel Rutherford tarafından bulunan azot elementi atmosferin %78'ini oluşturuyor. Ayrıca güneşin ve bazı yıldızların yapısında da yer alıyor. Canlıların yapısında da çok önemli bir yere sahip. Hadid suresinde en harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geçmekte. N elementinin atom ağırlığı 14. İkinci ile üçüncü N harfleri arasında ise 7 harf var. Azotun atom numarası da 7. N harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 14. Azot elementinin atom ağırlığı da 14. Bir diğeri bizmut elementi B83. Az bulunan elementlerden biri bizmutun tıptan nükleer reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Hadid suresinde B ve İ harflerinin yan yana geldiği noktalar arasında 83 tane harf var. B harfleri arasında ki harf sayısı da 83. B elementinin yani bizmut elementinin atom numarası da 83. Krom elementi o da CR24 de gösteriliyor. Krom elementi de 1797 yılında keşfedilmiş. Hadid suresinde krom elementini temsil eden C ve R harflerinin yan yana geldiği birinci ve ikinci yerler arasında toplam 24 kelime yer alıyor. Krom elementinin atom numarasının 24 olması da bu bakımdan çok dikkat çekici. CR harfleri arasında geçen kelime sayısı 24 ve krom elementinin atom numarası da 24. Gerçekten yani buna tesadüf demek biraz yani...
Yok, tesadüf olmadı, çok açık.
Evet, yani çok işte burada atom numaraları, sayılar, evet, kelimeler, harfler bize hepsini aslında gösteriyor. Kur'an'da bunların ne kadar açıkça belirlendiği ve bunların keşfedildiği tarihleri gördük. 1700'den sonra, 1800'lü yıllar, 1900'lü yıllar ama 1400 yıl öncesinde bize bunlar bildiriliyor Kur'an'da açıkça. Evet. Ve biz şimdi bunları keşfetmeye başlıyoruz. İşte yakın son yüzyılda falan görmeye başladık bunları ancak.
Neyi gösteriyor bu bize? Kur'an'ı yaratanın Allah olduğunu, bütün elementleri yaratanın, atomları, atom numaralarını yaratanın Allah olduğunu inşallah. Allah dilediği zaman da onları insanlara buldurtuyor. Çok açık değil mi? 1400 sene önce Kur'an'da, evet, var. Bütün elementlere bakın. Birçok elementin atom numaraları Kur'an'da var.
Evet.
Big Bang Kur'an'da var. Embriyoloji bulguları önce kemiklerin sonra kasların oluşması onların etrafında Kur'an'da var. Jeolojiye ait bulgular Kur'an'da var, bilimsel deliller. Değil mi? Tabii ki Kur'an bir bilim kitabı değil ama Allah bilimi kendisinin yarattığını, her şeyin yaratıcısı olduğunu inşallah Kur'an'da net olarak bildiriyor ve bu deliller, yani bilimsel deliller 1400 sonra keşfedilen ve Kur'an'da olan bu bilimsel deliller bize Kur'an'ın haksız olduğunu kanıtlıyor inşallah. Değil mi? Delilleri.
Evet.
Dolayısıyla Darwinizm çöktü. Materyalizm çöktü inşallah. Allah'ın varlığı kesin. Ve Kur'an'da Allah'ın hak kitabı inşallah. Bakın bilimsel delilleri ancak bir kısmı bu. Hocamızın Kur'an mucizeleri kitaplarını okurlarsa veya kuranmucizeleri.com sitesine girerlerse yüzlerce var. Yani çok az bir kısmına biz değindik bu programda. Yüzlerce Kur'an'ın haksız olduğunu kanıtlayan ve bilimi yaratanın Allah olduğunu kanıtlayan deliller var inşallah.
Ve Kur'an zaten bilimi emrediyor. Yani Allah'ın bir farzı, emri. Bilimle bilimle uğraşmak, yaratılanı, tecellilerini Allah'ın araştırmayı Allah zaten emrediyor. Dolayısıyla bir Müslüman, mümin olan bir insanın üzerine düşen bu farzı yerine getirmesi gerekir. Bütün araştırmalarında bilimi kullanmak Müslümanın bir vasfı haline gelmiş olması gerekiyor. Ki biz de inşallah Allah nasip ediyor öyle yapıyoruz. Zaten ayrı zamanda bilim ve teknolojinin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini görüyoruz. Bu sayede zaten Allah'ın varlığının delilleri bu kadar rahat görülebiliyor, bu kadar fazla oluyor. Eskiden beri Allah'ın varlığını zaten akılla bakan göz çok rahat görebilir tabii ki. Ama günümüzde artık medya yayın organlarıyla ve bilimsel gelişmelerle Allah'ın varlığı hiç yadsınamaz konuda. Yani artık başka açıklaması yok. Ya bize bilimsel delilleri de gösterin gibi bir eleştiri mesela olamaz. Çünkü zaten hep bilimle anlatılıyor ve hep Allah'ın varlığını anlatıyoruz. Başka zaten bir şey anlatmıyoruz. Çünkü gösterilen bütün dallar, bütün çalışmaların hepsi sadece Allah'ın varlığını anlatan evet, sonuçlar çıkartıyor.
Konulamaz deliller inşallah. Allah'ın varlığını gösteriyor. Ve Allah'a çok büyük sevgimiz var. Sevgi duyuyor insan inşallah. Yani, değil mi? Çok büyük aşkla evet. Sevmesi gerekiyor. Çünkü sonsuz nimet yaratmış bizim için. Bizi yaratmış. Allah'ın ilgisi var böyle. Etrafımızdaki bu görüntü, yiyecekler, verdiği sağlık, iç organlarımız mükemmel işliyor. Hiç kontrolümüz dışında kalp atıyor. Nefes alıyoruz. Değil mi? Dışarıya çıkıyoruz. Hep detay var böyle. Detaylı yaratması var Allah'ın. Ağaçlar, yapraklar, rengarenk çiçekler, insanlar yürüyor sokaklarda, arabalar, değil mi? Dükkanlara giriyorsunuz pırıl pırıl böyle. Mesela parfümler oluyor böyle, çok güzel kokulu, güzel ambalajlanmış. Rengarenk meyveler bakıyorsunuz böyle. Hepsi Allah'ın ilgisi bizim için inşallah.
Evet.
Allah'a karşı çok sevgimiz. Allah bize sonsuz hayat yaratmış. Yani insan ölümle birlikte yok olmak istemiyor. Fıtratı sonsuz hayata göre inşallah. Allah sonsuz ahiret hayatını yaratmış. Sonsuz cenneti var Allah'ın. Hoşnutluğu ve rızasını kazananlar için inşallah. Ama Allah'ın rızasını hedef alır inşallah Müslüman. Samimi inanan insanlar. Cennete gitmek için değil, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için. Ve Allah'ın sonsuz nimetleri var. Ve dünyada olmadığı gibi, dünyada hep tadımlık olarak yaratılmış, özel olarak. Eksik yaratılmış yani böyle burası imtihan ortamı olduğu için. İnsanın eksikliğini, acizliğini kavrayıp inşallah
geçici.
Allah'ın sonsuz varlığını ve cennetten daha çok zevk alabilmesi için inşallah dünya hayatı özel olarak yaratılmış.
İnşallah. Evet.
Allah sevgisi çok önemli inşallah.
Aynen öyle. Aslında biz sokağa çıktığımızda, insanlarla görüştüğümüzde insanların en çok yakındığı konu ne?
Sevgisizlik.
Sevgisizlik. İşte gerçek bir dostumuz yok. Gerçekten güvenebileceğimiz bir insan yok. Çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Aslında insanlar parayı falan filan da düşünüyorlar ama en çok bundan sorunuyor, sıkıntı çekiyorlar. Ama Allah bize ne buyuruyor? Sevgi Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimet. Şimdi bununla, onunla ilgili bir sunumumuz var. Şimdi her insan, evet, sevgi Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimet. Tabii her insan hayatı boyunca çok sevdiği, güvendiği, yakın hissettiği kişilerle birlikte olmak istiyor. Allah'ın verdiği nimetlerin birçoğu asıl değerini gerçek sevgilerin ve dostlukların yaşandığı ortamlarda buluyor. Örneğin, gördüğü güzel bir manzaradan zevk alan bir insan, duyduğu heyecanı sevdiği biriyle paylaşmak istiyor. Aynı şekilde en muhteşem ziyafet sofrası da ya da en güzel, en şatafatlı ev bile tek başınayken bir insana çok fazla çekici gelmiyor. Çünkü Allah insan fıtratını sevmekten ve sevilmekten zevk alacak, dostluktan ve yakınlıktan hoşlanacak şekilde yaratmış. Kur'an ahlakını yaşayan insanlarla bir arada olmak, onlarla dostluğu ve sevgiyi yaşamak ise iman eden bir insana birçok nimetten çok daha fazla zevk veriyor.
Evet, Bediüzzaman Hazretleri diyor. Güzel gören güzel düşünür.
Evet.
Güzel düşünen, pardon, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. Şimdi tam hatta böyle. Yani mümin baktığı zaman güzelliğe zevk duyuyor, şu duyuyor, maşallah diyor, zevk evet. alıyor. Evrimci ne yapıyor? Ya altın oranlı, estetik, çok milyonlarca rengin oluşturduğu çok güzel bir çiçek diyorsun. Yok hayır öyle değil, onda altın oran olmamasını çalışıyor. Onun güzel bir şekilde olmadığını izah etmeye çalışıyor. Ve onun hayatı da yine bu sevgiden yoksun, mutsuz bir forma dönüşmüş oluyor. Ne gerek? Allah'ın varlığına inan, kurtul. Ve mutlu ol inşallah. Bu kadar. Allah da zaten bunu istiyor. Bunu söylüyor, bunu öğütlüyor. Değil mi Kur'an'da? Ki zaten güzel bir de. Hakikaten güzelliği hissettiğin zaman da mutlu oluyorsun. Değil mi? Allah da bizim bunu yapmamızı istiyor inşallah.
Evet, tabii zaten bu nedenle de Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu, kullarına vaat ettiği cennet de gerçek sevginin, dostluğun ve kardeşliğin sonsuza kadar büyük bir coşkuyla yaşanacağı yer zaten.
Maşallah, evet. İnşallah.
Devam ediyoruz. Allah'ın Kur'an'da cennet hayatına dair verdiği haberlerde hep neşe, arkadaşlık, sevgi, muhabbet, güzel söz ve huzurdan bahsedilmekte. Sevgi ve dostluğu engelleyecek her şey cennetteki insanlardan uzak tutulmaktadır. Örneğin Allah bir ayetinde cennete girecek olan müminlerin kalbinden, kinden ne varsa alındığını bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz onları göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altlarından ırmaklar akar. Derler ki, bize bunu ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi, biz doğruya ermeyecektik. Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Onlara, işte bu, yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındınız, cennettir diye seslenilecek. Şimdi kıskançlık, düşmanlık, rekabet, öfke, darılma gibi, alınma gibi sevgiyi ve dostluğu engelleyen bütün kötü özellikler cennetin dışında kalacak zaten diye buyuruyor. Müminlerin kalplerindeki sevginin asıl kaynağı ise Allah'a olan derin sevgileri. Müminler Allah'ı çok severler ve hayatlarının her anında Allah sevgisini ve rızasını kazanmak için ciddi bir çaba gösterirler. Kullarını bu dünyada barındıran, çeşit çeşit yiyecekler, meyveler sunan, bin bir türlü çiçekle, sevimli hayvanlarla bize zevk verecek manzaralar yaratan, güneşten suya, havadan vitaminlere kadar ihtiyacımız olan her şeyi kusursuzca var eden, uzayın boşluğunda binlerce kilometre hızla yol alan, dünyayı her an güvenlik içinde tutan, Rahman, Rahim ve sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimizdir. Evet, Allah'ın üzerindeki nimetlerini onun her şeye güç getiren ve tüm evrenin tek hakimi olduğunu, her şeyi en güzel ve hayırlı şekliyle yarattığını düşünen her müminin Allah'a olan sevgisi daha da güçlenir. İnsanların bir kısmı Kur'an ahlakını bilmedikleri, Allah'ı gerektiği gibi tanıyıp takdir edemedikleri için sevgiden ve dostluktan mahrum kalarak can yakan, yara azap içinde bir hayat sürmektedirler. Bu, insanlar arasında en görkemli görünen hayatı yaşayanlar bile aslında gerçek mutluluğu ve huzuru bulamamaktadırlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü o büyük olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. Bundan dolayı bugün kendisine hiçbir sıcak dost yoktur diye ayette buyuruluyor. Evet, burada gerçekten biz sevginin, dostluğun, barışın, kardeşliğin önemini görüyoruz aslında. Yani burada görüyoruz, gerçekten çok önemli. Sanırım İnşallah. Bir soru var galiba.
Evet,
soru
yani, sorunun heyecanı olsun. Evet maşallah, Allah sevgisi çok önemli. Onu ahir zamanda inşallah, mesela evrim teorisi gibi sevgiden yoksun teorinin ve bunu temel eden ateist ideolojilerin yok olması, gitmesiyle birlikte imanla birlikte Allah sevgisi de ayrı zamanda her yerde genişleyecek ve bunun bir bereketi olacak inşallah. Şimdi soru bir izleyicimiz göndermiş. Safiye Genç isimli izleyicimiz. Şöyle diyor: merhabalar. Üniversitede de arkadaşlar arasında evrim teorisinden bahsedildiğinde Batı'da artık bir öneminin olmadığını, bu teorinin çöpe atıldığını konuşurduk. Ve bu fikrimize katılan birçok arkadaşımız vardı. Biraz önce de sizler evrim teorisinin dünyada da çöktüğünü söylediniz. Peki herkes tarafından kabul edilmeyen bir teorinin gerçek olmadığını kanıtlama gayretiniz neden? Çalışmalarınızı farklı alanlarda yapmanız daha iyi olmaz mı diye sormuş Safiye Genç hanımefendi. Evrim teorisinin biz çöktüğünü bilimsel olarak kanıtlıyoruz. Evet, doğru. Ama halen daha dünyada devam eden bir evrimci diktatörlük hakim. Keza bu, yani Müslüman dediğimiz Arap ülkelerinde bile var, güneyde. Bunlar hep Darwinist ve komünist eğitimin zahiri. Bunlar tecelli ise bu zalim, yani hadiselerin olmasının temelinde de bu teori var. Daha dünyada bu teorinin yıkıldığını belki, yani haber olmayan bir kitle muhakkak vardır. Ve birçok daha ülkede üniversite ve devlet kanalında korunan bir teoridir. Yani hem hocaların hem de öğrencilerin daha çok hayır, evrim teorisi yok demeye daha henüz o vakit gelmemiş olabilir. Yavaş yavaş o vakte doğru gidiyoruz. Ama evrim teorisi her ne kadar bilimsel olarak anlattığımızda çöktüğünü söylediğimize rağmen daha dünyada bunun hala var olduğunu söyleyen birçok kişi var. Biz onlara kanıtlıyoruz inşallah.
Şimdi daha anlaşılır olması bakımından şöyle oldu. Hocamız, Allah razı olsun, Darwinizmin fikren bilimsel delillerle belini kırdı. Omurgasını böyle kırdı ortadan, felç etti. Sonra ciğerini söktü. Sonra da beynini darmadağın etti. Yani bilimsel fikren yaptı bunu. Dolayısıyla ortada bir Darwinizmin cesedi var, fikren. Tutup onu ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Kardeşim, ceset ayağa kalkar mı? Bırakınca yere düşüyor böyle. Bu, yani tabii Onur Hocam'ın dediği doğru. Bir Darwinist diktatörlük. Darwinizm dünyanın %99'unu kontrol altına almıştı 20. yüzyılda. Ya onun sonucunda oldu bütün o komünizm olayları. Yani Darwinizm öldü ama Darwinizmi tabii süpürmek gerekiyor. Bu biraz zaman alacak. Yani Allah'ın izniyle bir 10 yıllık bir süresi var. Yani 10 yıl sonra Darwinizmin esamesi kalmayacak fikren. Anlatılacak okullarda ama kimse inanmayacak. Çünkü o duruma geldiğini Allah gösteriyor bütün dünyada. En önde gelen Darwinistlerin mesela, Onur Hocam programda örnek verdi, Francis Collins mesela çok azılı bir ateisti. İnsan Genom Projesi'nin başına getirilen bilim adamı. Adam İnsan Genom Projesi'nde DNA'yı araştırırken Allah'a iman etti. Yani Darwinizm falan yok diyor. Antoni Flew 20. yüzyılın en önde gelen ateistiydi. Hocamızın Yaratılış Atlasları hepsine gitti bunların. Kitapları gitti daha önce. Daha önce kitapları gitmişti. Sonra da Yaratılış Atlası gitti. Ya dedi, kusura bakmayın dedi, ben dedi özür diliyorum bütün insanlardan dedi. Evrimle olamaz dedi, yani bu DNA'daki bilgi, canlılardaki tasarım. Bütün insanlıktan özür diliyorum, Allah yaratmıştır diye özür diledi. 20. yüzyılın en önde gelen ateisti. Bunun gibi çok sayıda insan var. İnsanlar teker teker dönüyorlar. Ve dünya çapında, yani dünya çapında haberler çıkıyor. Mesela biraz önce örnek verdim. Fransız öğrenciler, ikna edemiyoruz diye Fransız basında haberler çıkıyor ve bunu Harun Yahya'dan kaynaklanıyorlar. Bakın bir daha göstereyim, o kardeşimiz görsün. Bu ya birkaç sene önceki örnekler bunlar. Şimdi bakın, evet, gösterirsek filmi burada.
Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri, materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adeline Leco, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözübek bir şekilde delillendiriyorlar. Yaşam ve Yer Bilimleri bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim Genel Müfettişi Ali Mamesiye'ye göre bazen öyle durumlar oluyor ki lise öğrencileri imtihan kağıtlarına evrim teorisiyle ilgili sorulara kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.
Şimdi bunlar bakın 2007'de çıkan haberler. 4 sene içinde bunlar gibi artık binlerce her tarafta çıkıyor böyle haberler. Yani Darwinizme inanmıyor insanlar çünkü hocamızın internet sitelerine giriş 100 milyonlarca. Yani 100 milyonlarca kitap indirmesi oluyor. Okuyor insanlar, görüyor ve Atlas'ın yaratılış atlası yüz binlerce gitti. Hangi dillerde var? Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Almanca baskıları. Dünya çapında en önde gelen üniversite hocalarına, akademisyenlere, profesörlere. Bakıyorsunuz Tony Blair diyor ki adam ben her gün Kur'an okuyorum diyor. Siz Müslüman mı oldunuz diye soruyorlar. Buna bu soruya şimdi cevap vermeyeyim diyor. Sarkozy'ye bakıyorsunuz Allah'ı anıyor. Obama'ya bakıyorsunuz Allah'ı anıyor. Hugo Chavez, Venezuela'nın komünist diktatörü, bak komünist diktatör, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi gelecek diye açıklama yaptı. Ve dindarlaştığını söylüyor, Allah'a inandığını söylüyor. Sanatçılara bakıyorsunuz, Arnold Schwarzenegger, işte Rihanna, önde gelen sanatçıların hepsinin, Shakira, birdenbire Allah'ı anmaya başladıklarını, kadere tam inandıklarını, her şeyi Allah'ın yarattığını söylemeye başladıklarını görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, Darwinizmin çöktüğünü gösteriyor alenen. Mesela The Guardian gazetesi, Darwinist bir gazete İngiltere'de, 2008 yılında bakın, 2008 yılında yayınlanan, ki aradan 3 sene geçti, daha da oran değişti, bir kamuoyu araştırmasında şunu yazdılar, dediler ki, İngiltere, Darwinizmin kalesi, Charles Darwin'de olduğu yer değil mi? İngiltere'nin %100'ünü kontrol ediyordu Darwinizm. Öyle bir konu yoktu yani, Darwinizmin dışında bir orada yaşayan, Müslümanların da çoğu Darwinizme inanıyorlardı. Onların da %99'u Darwinizme inanıyordu. Dediler ki gazetedeki şeyde insanların artık İngiltere'de %25'i Darwinizme inanıyor, %75'i inanmıyor. Nasıl oldu bu? Şöyle oldu. Hocamızın yaratılış atlası gitti. Biz bütün İngiltere'nin üniversitelerinde, en büyük üniversitelerinde, yani o mahallelerdeki küçük üniversiteler değil, tamamında büyük üniversitelerin, Cambridge, Oxford, King's College of London, Imperial College of London, London School of Economics, hepsinde konferans verdik. Darwinizmin geçersizliğini anlatan. Hocamızın sitelerine giriş yüz milyonlarca İngiltere'den. Ne oldu? Çöktü Darwinizm işte. Çöküyor. Yani alenen bu oluyor. Ama tabii ki biraz süpürmek gerekecek. Bir de yaptığı tahribat var. Şimdi onun da kaldırılması gerekiyor. Çünkü yalnız Batı ülkelerinin değil, Müslüman ülkeleri de kontrol etmişti. Onun sonucu bu Kaddafi'nin rejimi, ondan sonra Hüsnü Mübarek, Mısır'da hep Marksist, Sosyalist, Darwinist oldular. Filistin'de oldu bu, Afganistan'da oldu, Cezayir'de oldu, her yerde oldu, Tunus'ta oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun aydınları bir kısmı Darwinist oldular, önemli bir kısmı. Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Ve kan, zulüm, komünizm ve faşizm bütün dünyayı kapladı. Ve Türkiye'de PKK belası ortaya çıktı. Bu nasıl ortaya çıktı? Darwinist, Stalinist, Darwinist, materyalist, Stalinist, Leninist, komünist bir örgütlenme bu. Terör örgütü. Bunun kaynağı ne? Darwinizm. Yani Darwinizm öğretilince sonuçta bu oluyor. Şimdi bunu nasıl ortadan kaldıracaksın? Askeri tedbirler yeterli olur mu? Olmaz. Allah razı olsun askerlerimize. Cansiperane mücadele ediyorlar ama fikren olur. Çok açık. Yani adamı komünizmin, Darwinizmin geçersizliğini ikna ettin mi? Ki bunun yapılması gerekiyor. Yani bir tane protein bile tesadüfen olamıyor. 350 milyon tane fosil var. Demek ki evrimleşerek tesadüfen olmamış canlılar. Allah tarafından yaratılmış fosiller, net kanıtları. Protein de tesadüfen olamadığına göre başka proteinlerin varlığı. Bir kere bu Darwinizmi yıkıyor. Darwinizmi yıkınca adam komünizm neye dayanıyor? Materyalizme dayanıyor. Ve diyalektik materyalizme dayanıyor. Doğanın diyalektiği dedikleri Darwinizmi ortadan kaldırdın mı sen? Materyalizm de çöküyor. Diyalektik denen saçmalık da çöküyor. Değil mi? Allah'ın varlığı çok açık bir şekilde, çok net yani inşallah, bilimsel olarak da net. İnsan demek ki sorumlu. Öyle bir sınıflar arası mücadele, madde zıtlıklar içinde gelişir, çatışmayla gelişir. Öyle bir konu da yok. Değil mi? Bilimsel olarak yok zaten, bu geçersiz. Bunu ortadan kaldırdın mı sen zaten? Adam o zaman terörist olmaz, komünist olmaz. Bunu yapıyoruz biz Allah'ın izniyle. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle yani, ölene kadar. Çok kararlı, çok net. Çünkü Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin diyor Allah. Fitne kalmayıncaya kadar. Fitne var mı? Dünyanın her tarafında var şu anda, değil mi? Afganistan'da, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, her tarafta var. Demek ki devam etmemiz gerekiyor. Ve Allah diyor ki dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar. İşte Mehdiyet çağının özelliği bu inşallah. Dinin hepsi Allah'ın olacak. Ama samimi olarak Allah o yolda Allah rızası için fikren mücadeleyi emrediyor. Fikren. Yani işte fosilleri gösteriyoruz. Bilimsel delilleri anlatıyoruz. İman hakikatleri anlatıyoruz. Allah'ın varlığının delilleri. Başka bir iş yapın. Allah başka bir iş yapmayın diyor. Allah rızası için yaşayın diyor. Kur'an'da emrettiği bize bu. Yani evet. Değil mi? Orada okuyucu, izleyicimiz niye başka işle meşgul olmuyor musunuz diyor.
Çalışmanızı farklı alanlarda yapmanız daha iyi olmaz. İşte
dünyada en acil, en önemli konu ne? Darwinizm ortadan kalkması. Çünkü her yerde insanlar, bakın Irak'ta 1,5 milyon Müslüman katledildi. Şehit edildi. Değil mi? Afganistan'da böyle milyonlarca. Doğu Türkistan'da 20 milyonun üzerinde, daha da fazla rakamlar. Dünyanın her tarafında bu var. Filistin'de kan dökülüyor, değil mi? Şu an İslam ülkelerinde ayaklanmalar başladı. Savaşlar oluyor. O zaman başka iş ne yapacak insan? Aile, eş, iş, böyle ondan sonra yat, yan gel, yat. Allah bunu istemiyor bizden. Tabii ki Müslüman ailesi olur. Çocuğu da olur. Ama Allah rızası için her şeyi yapar. Çünkü Allah rızasının en çoğuna göre hareket eder. En acil olan konu da bu. Darwinizm bütün dünyayı kaplamış ve kötülük getirmişti. 20. yüzyılda 350 milyon insan katledildi. Bana dokunmayan bilen yaşasın. Bu çok yanlış bir şey. Allah hesabını nasıl verir insan sonra, değil mi? Allah'ın huzuruna getirildiğinde Allah hayatı onun için yarattığını bildiriyor. De ki diyor, şeytanın Allah'ın sınırı, benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah için yaşamak kitabı var o hocamızın, çok güzel inşallah.
Tavsiye
İnsan
ederim, evet.
Yani kısacık hayatı, dünya hayatını Allah için yaşar. Yaratılış amacı bu zaten. Bakın diyor ki Allah, ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben insanları ve cinleri diyor başka bir ayette, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Hayatın başka bir amacı yok. Yani Allah rızası için yaşamaktan başka bir amacı yok bu hayatın. Tek amaç bu. Allah bildiriyor bunu. Ama diyor, buna uymayanlara da sonsuz cehennem var diyor inşallah. Allah'ın sonsuz sanatıyla yarattığı sonsuz azap var. Ama Allah rızasına uygun yaşayanları, samimi olanları Allah inşallah, hoşnutluğu ve rızasını kazanmak için yaşayanları da sonsuz cennetini alacağını bildiriyor. Bunu anlatmak farz. Allah söylüyor, iyiliği yemedin, kötülükten sakındırın diyor. Bizim de iyiliği yemedik, kötülükten sakındırmak. Ama inanır inanmaz, dinde zorlama yok.
Evet.
Kendi bilir. Ama net deliller var burada, karşı konulamaz. Biraz aklı mantığı olan bir insan hemen anlar zaten. Allah'ın yarattığı, Allah'ın varlığı çok açık. Bu Darwinizmin saçmalarının geçersizliği de çok açık. Dünya çapına da hakim olmuş bu deccaliyetin bu sistemi. İnşallah. Ama Mehdiyet çağında Hazreti Mehdi geldi inşallah. Hazreti İsa hayatta, Hazreti Mehdi hayatta. Onun için Darwinizm ve materyalizm bütün dünyada çöküyor ve din ahlakı, güzel ahlak hakim oluyor inşallah. Bu da çok büyük müjde.
Evet, yani Safiye kardeşimize de ne zaman ki üniversitede arkadaşlarınız arasında konuştuğunuz gibi, üniversite hocalarınız arasında da ve derste de evrim teorisinin olmadığı, yani evrim teorisi olmadığı, evrim teorisinin yanlışlıkları ve Allah'ın yaratışının güzellikleri ne zaman konuşulmaya başladı, o zaman yeryüzünden bu fitne artık silindi diyebiliriz yani.
Nasıl oldu çünkü, bu? Kendi kendine mi oldu?
Yok, bu zamana kadar devam edeceğiz demek istiyorum inşallah. Şu an, çünkü şu an birçok üniversitede hala...
İzleyiciye cevap olarak söyleyeyim. Nasıl oldu bu? Şu hocamızın faaliyetleri 30 senedir. 1970'li yıllarda dünyanın %99'una hakimdi Darwinizm. Her yerde Darwinizm vardı. Aksi bir şey yoktu yani. Üniversitelerde, gazetede, medyada, basında. Şimdi haber yapamıyorlar. Nerede diyoruz bu Darwinistler? Gelin karşımıza çıkın. Çıkamıyorlar. Masanın altına saklanıyorlar. Nasıl oldu bu? İşte Allah razı olsun, hocamızın bu fikri mücadelesiyle oldu. Tek başına başladı. 30 senede yerle bir etti dünya çapında. Şimdi de süpürme dönemi başladı inşallah. Böyle son kalan kırıntılarını temizleyeceğiz Allah'ın izniyle.
Evet inşallah.
Fikren tabii inşallah.
Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını A9 TV, Harun Yahya TV, Gaziantep Olay TV, Koali TV, TV Kayseri, Samsun Aks TV, Kütahya TV, Tavşanlı TV, Adıyaman Mercan TV, Giresun Kanal G TV, Iğdır TV, Nizip NRT TV, Ordu Canik TV, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Uşak Egem TV ve Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT TV ve CRT FM, Nevşehir, Keyif FM ve ayrıca 8sütun.com, habername.com internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Ben Onur Hocam ve Oktar Hocama teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.